mi punes, anunciando mi fates, caro tu nem podescit, in manchinar, asparis met pohokin, manan mis palzarura, zahi koser dhamma, in panushyar, yekero
ki haydi. Eksik sen sana bugünden gayri. Güneş bile artık paramaz olsun. Çular üstü başı saramaz olsun. Dökülen gözyaşlar diyor ki haydi. Gitmek düştür bana bugünden gayri. Gitmek düştür bana.
Merhaba, engelsiz yaşamlı saatlerden.
İyi akşamlar herkese.
Evet,
hocam yine ne güzel şarkılarla başladın.
Ekim ayının son günü. Değil mi hocam?
Evet, 31 Ekim.
Çarşamba.
Evet, 31 Ekim çarşamba günü. Ekim'in son günü. Gitgide havaların serinlemeye başladı değil mi hocam? Artık
evet,
yavaş yavaş.
Gittikçe serinliyor. Bayram tatilini de yaptık.
Evet, bayram tatilimizi yaptık. Her şeyimizi. Buralardayız artık. Ne yaptın hocam? Bayram tatili nasıl geçti?
Bayram tatilinde şehir dışındaydım. Kahramanmaraş'a gidip geldim. Güzeldi. Değişik. Başka bir şehirde bayram tatili geçirdim. Yani insan İstanbul'u özlüyor.
Evet. Ben de buralardaydım. Sen Maraş'a gittin ama.
Uh-huh.
Evet. Ben İstanbul'daydım hocam. İstanbul biraz sıcak, bazı günler biraz daha serin ama son gün bayağı bir yağmur yağdı. Pazartesi günü bayram bittikten sonra
evet.
29-30'una bağlayan gece bayağı bir yağdı yani buralarda. Ama güzel bir bayramdı.
Evet.
İki hafta ayrı kaldık sizlerden ve bugün tekrar karşınıza geldik.
Evet.
Ekim'in ortalarında. Evet, bu iki hafta aslında genelde tatil telaşıyla geçen bir haftaydı. En son toplandığımızdan sonraki cuma günü mü tatile ilk başladık hocam?
Çarşamba yok.
O cuma günü tatil başladı mı? Öyle oldu. Doğru. Öbür hafta Arife'ydi geçen hafta. Yapmadık o yüzden programı.
Evet.
Değil mi? Geçen hafta bugün Arife'ydi.
Doğru.
Bugün de böyle başladık arkadaşlar. Önce hemen iletişim bilgilerimizi hatırlatalım mı hocam? Bugün her şeyimiz ilk kez tam ve düzgün çalışıyor.
Hatırlatalım.
Evet. radio@gorenparmak.org MSN adresimiz ve
engelsizerisimet@hotmail.com MSN adresimiz.
Evet.
Diğer MSN adresimiz.
Evet. Bir de radio@gorenparmak.org bu iki MSN evet. adresinden bize ulaşabilirsiniz. Tabi engelsizerisim mail@engelsizerisim.com'da bize her zamanki gibi daimi e-posta adresimiz.
Daimi adresimiz. Sabit evet. demeyeyim de daimi adresimiz. Öbürü daimi. Sabit çıkıyor.
Evet, hepsi sabit.
Onlardan yayın esnasında ulaşabilirsiniz. Diğerinden evet. her zaman ulaşabilirsiniz.
Evet, mail@engelsizerisim.com'a her an her zaman bize ulaşma şansına evet. Sahipsiniz arkadaşlar. Bunu da böyle belirttikten sonra bugün neler yapacağız hocam? Ne var programımızda?
Bugün programımızda yine üniversite tanıtımları olacak. Hangi üniversite tanıtımları olacak?
Bugün Gazi Üniversitesi'nden Recep'le konuşacağız.
Evet,
Recep'in Skype şeyini bir taraftan ayarlamaya çalışıyorum. Bir taraftan onunla konuşacağız.
Hı-hı.
Yine Elif'le konuşuyor olacağız evet. gün içe biraz sonra.
Amerika'dan son gelişmeleri alacağız değil
evet,
mi?
Evet, kasırga var oralarda, fırtınalar var. Bakalım Elif'leri de etkilemiş mi fırtına, onu göreceğiz. Onun dışında hocam bugün bir rekor çalışması yapacağız. Hazırladın mı sen bana Metin?
Ben sana Metin'i hazırladım.
Evet, bakalım 3 dakika içerisinde kaç dakika, kaç tane kelime yazabileceğim. bunu da şey yapacağız. Ve güzel bir konumuz daha var hocam. Sen istersen bahset. NFB'den bulduğumuz bir yazı vardı.
Evet. Çocukların görme engellilikle ilgili NFB'ye sorduğu sorulardan oluşan bir düzenlememiz var. Engin sağ olsun o soruları Türkçe'ye adapte etti. Çeviri değil de buna şey diyelim.
Evet, aslında uyarlama dedik uyarlama, sana dediğin gibi.
Uyarladı diyelim, düzenledi diyorum ben de. Uyarladı diyelim. Onları okuyacağız ve onların üzerine konuşacağız bugün.
Evet, biraz çok... onların üzerine siz nasıl cevaplar verirdiniz gibi üzerine konuşmak istiyoruz.
Evet.
Bunu da bu şekilde halledeceğiz ve onun dışında da Yine geçen hafta yayınlamaya başladığımız bir yayın vardı. Onun ikinci bölümünü yayınlayacağız. Biliyorsunuz Gökhan röportajlar yapmıştı arkadaşlarla üniversite tanıtım günlerinde. Programımızın son bölümünde de bunun ikinci bölümünü yayınlayacağız ve programımızı böylelikle nihayetlendireceğiz diyebiliriz hocam.
Evet.
Evet, böyle bekliyoruz. Evet, bu arada kimler burada? Herkesten şöyle bir merhabalar alırsak, Talip abi yazmış, hemen bir titreşim göndermiş daha doğrusu. Mesaj yazdıysa da göremedim. Evet, hepinize iyi programlar ve iyi yayınlar dileyelim bize de ve başlayalım yavaş yavaş hocam.
Nasıl evet. Pardon.
Evet, bu arada Recep'i de gördüm
Skype'tan. Ben de kopmuş oldum.
Dedim yani şimdi yavaş yavaş istiyorsan programımıza başlayalım. Aha. Bu hafta arkadaşlar, geçen hafta biliyorsunuz, geçen en son programımızda bir müzik yayını yapamıyorduk. Çünkü geçen evet. haftaki programımızda radyomuzda sıkıntılar vardı. Ama bugün müzik yayınımızı da yapabiliyoruz.
Evet, hatta bugün bilgisayar değiştirdik.
Evet.
Başka bir laptop ama üzerinden.
Şu ana kadar hocam ses kalitesi falan hiçbir sıkıntı yok. Ha, gayet
güzel.
Net bir şekilde.
Mikrofon sesimiz iyi değil mi?
Evet, yani bir taraftan kulağımda kulaklık var. Oradan hafif bir cızırtım var mı? Emin değilim. Yok galiba, yok. İyi bir net bir ses kalitemiz var. Evet, bugün kimse yok mu bizi dinleyen arkadaşlar? MSN mesajlarınızı bekliyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Ve hocam ne yapacağız? Müzik arasından sonra neyle başlayalım?
Müzik arasından sonra şeyle başlayalım bence.
Neyle? Tanıtımla mı başlayalım?
Tanıtımlarla başlayalım.
Efendim?
Tanıtımlarla
tamam. Başlayalım. O zaman müzik arasından sonra Recep'i alalım mı hocam?
Alalım.
Recep'i
tabii alalım. Tabii ki.
O zaman ben Recep'e müzik arasında yazayım. Ondan sonra Recep'i alalım. Gazi Üniversitesi'ni tanıyalım. Ondan sonra Elif'le konuşuruz. Veya belki ondan sonra bir iPhone rekor denemesi yaparız. Sonra Elif'le konuşuruz. Onları ne zaman müsait olduklarına bağlı olarak. Evet, şimdi bir müzik arası. Bu arada Aziz Erol. Aziz merhaba demiş. İyi akşamlar demiş. Biz de kendisine iyi akşamlar diliyoruz.
Evet. O zaman parçadan sonra konumuzda burada olacağız.
Evet, parçadan sonra Recep'le birlikte buradayız.
Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando, así brilla fulgurando para establecer un fuero, libertad para los negros, cadenas para el negrero. Zambalando, zamba, zambalando, ¿qué tienes tú? Zamba, que no tenga yo. Una herencia fastuosa. Mi padre, siendo tan pobre, dejó una herencia fastuosa. Para dejar de ser cosas, dijo con ánimo entero: ponga atención, mi compadre, que vienen nuevos negreros. Zambalando, zambalando, zambalando. ¿Qué tienes tú, zamba, que no tenga yo? Qué pena que tenga la piel oscura, como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben que el descontento entre mi raza madura. Zambalando, zamba, zambalando. ¿Qué tienes tú, zamba, que no tenga yo? Solamente
şimdi konuklarımızı
alacağız. Evet, şimdi yavaş yavaş konuklarımızı alacağız. Şimdi Recep'e bağlanıyoruz. Gazi Üniversitesi'nden Ankara'dan. Tabii bir tek Recep değil, Recep ve Bekir'e birlikte bağlanıyoruz. Evet. Hocam mikrofona biraz yaklaş. Sesin düşük gelmiş. Evet, görüşme başladı dedi zaten oradan. Gül böylelikle durduk. Merhaba Recep, iyi akşamlar.
Merhaba abi, iyi akşamlar.
Nasılsın?
Allah bir size olmadı.
Teşekkür ederim. Bekir, sana da iyi akşamlar.
İyi akşamlar abi, merhaba.
Merhaba. Öncelikle dinleyicilerimiz için kendinizi bir tanıtır mısınız arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Hangi bölümdesiniz? Nasıl gidiyor?
Ben Recep Gür abi. Gazi Üniversitesi Görme Engelliler Öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. Antalyalıyım. %100 görme engelliyim.
Evet.
Ben Bekir Bostaş, Gazi Üniversitesi Görme Engelli Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Kırşehirliyim, %80 görme kaybım var.
Yani aşağı yukarı 2008 ve 2009 yılından beri Gazi Üniversitesi'ndesiniz diyebiliriz o zaman, değil mi? Yani Recep 2008'den, Recep Bekir de 2009'dan beri orada mı?
Ben 2009, Bekir 2010.
2009-2010. Tabii 2009'u da saymamız gerekiyordu, onu söylüyorsunuz. Evet arkadaşlar, biraz Gazi Üniversitesi'ni genel olarak anlatır mısınız? Yani biz üniversiteyi köklü olarak biliyoruz da, hani nasıl bir yapısı var, kaç kampüsü var, nerelerde daha çok siz okuyorsunuz, hani biraz bahsederseniz.
Abi Gazi Üniversitesi merkez kampüs dediğimiz yeri Beşevler'de bir kampüsü var.
Evet. Alo? Recep?
Evet. Biraz yakınlarda...
Efendim? Tamam. Şimdi demin sesin gelmedi de devam et hadi.
Yine Beşevler'de farklı kampüsleri Gölbaşı'nda var. Polatlı'da var diye biliyorum. Yani bayağı bir Ankara'ya yayılmış bir üniversite.
Evet. Siz neredesiniz? Merkez kampüsünde misiniz?
Evet. Biz eğitim fakültesindeyiz, merkez kampüsüyle.
Görme engelli öğrenciler bölümündesiniz. Galiba engelli popülasyonu da Türkiye'de en yüksek üniversitelerden biri değil mi Recep Gazi?
Yani sonuçta bayağı bir görme engelli var. Hani sağda solda arkadaşlarımı görüyorum. Yani 20-30 tane vardır şu anda görme engelli.
Evet, arada sesler kesiliyor. 20-30 tane vardır diyorsun. O civarlarda görme engellinin olduğunu söylüyorsun. Peki kendi aranızda ilişkileriniz nasıl? Yani toplantılarınızı yapabiliyor musunuz ya da nasıl bir aktiflikleri veya hepsi görme engelli öğretmenler bölümünde mi, başka bölümlerden durum nedir?
Bir olarak görme engelliler arasında daha sonra, hani öbür gruplara da davet etmemize rağmen hani bu tür şeylere falan katıldıklarını hiç görmedim. Görme engelli öğrenciler platformu aracılığıyla falan mesela yılbaşında falan sezon başlarında falan hep toplantılar yaptık ama farklı engel gruplarından falan gelenleri hiç görmedik ne yazık ki.
Anladım.
İşte görme engelliler arasında farklı ellerde ara ara buluşuyoruz.
Anladım. Peki genelde bölüm olarak bu görme engelliler öğretmenliği bölümünde mi çoğu görmeyen?
Görme engelli öğretmenliği bölümünde şu anda benim sınıfımda bir arkadaşım var. Bekir var. İki tane daha az gören var. Dört kişi. Türkçe öğretmenliğinde çok var. Sosyal bilgilerde var. Diğer tarihte var. Genelde onlar da yoğunluk çok.
Evet. Peki neler söyleyebilirsiniz ikiniz için de soruyorum. Engellilikle ilgili yapılan çalışmalarla ilgili olarak. Yani Gazi Üniversitesi'nde ne gibi düzenlemeler var ya da yok? Hani genel olarak değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
Şimdi abi bildiğiniz gibi görme engelliler alanında Türkiye'de tek Gazi Üniversitesi'nde var. Ben üniversiteye gelmeden önce hani düşündüğümde görme engellilere yönelik güzel uygulamalar vardı diye düşündüm. Ama üniversiteye başladıktan sonra hayal kırıklığına uğradım. Mesela ne gibi? Sınavları bile okuyucuyu kendimiz bulmak zorundayız. Sınav aynı salonda yapılıyor ve yanımızdaki kişiye fısıl fısıl söylemeye çalışıyoruz.
Son söylediğin Recep, son söylediğin kesilmeler sonucu anlaşılmadı da aynı salon dedin. Bütün hepiniz aynı salonda mı sınav oluyorsunuz? Onu mu kastediyorsun? Ona bir daha anlatırsanız.
Diğer görme engelliler son sınıf öğrencileri, 4. sınıf öğrencileri var. Sınıf 50 kişi. Bir tane de görme engelli var o sınıfta. O kişi ön sıraya alıyor okuyucusuyla beraber.
Anladım.
Ön sıraya doluyor. Fısıl fısıl yapıyor.
Daha rahat bir ortam sağlanmamasına sebep oluyor tabii evet. ki. O yüzden okuyucu mol tarzı projeler de sizin üniversiteden çıktı değil mi? Hani böyle gönüllüler evet. oluşturuldu falan.
Evet. Farklı bir arkadaşları falan yardımcı olur ama bu dayanışma güzel ama ilerisi açısından yani sanki zararlı bir proje gibi görünüyor. Çünkü olabilir yani üniversitenin görevini şu anda öğrenciler yapıyor.
Evet, dayanışma açısından güzel ama üniversite prestiji açısından kötü bir yani sıkıntılı olabileceğini söyleyeceğim. Arada kesildiği için ben duyduklarımı tercüme ediyorum. Peki Recep ve Bekir, siz başka ne gibi uyarlamalar var? Yani mesela materyallerinizi nasıl sağlıyorsunuz? Kitap, ders kitapları ve benzeri şeyler.
Yani şimdi Emin abi bir kütüphanesi var. Bazı arkadaşlarımız bilir, Gazi Kütüphanesi'nde olanlar bilir. İşte notlarımızı falan orada taratıyoruz. Yani bu birey kütüphanesi işte kurulduğundan beri çok iyi işliyor oradaki Melih Hanım sağ olsun.
Evet.
Ve bazı gönüllü arkadaşların aracılığıyla aldığımız notları işte kitapları falan orada götürüyoruz, orada taratıyoruz. İhtiyacımız olan notları orada seslendiriyoruz. Diğer mesela bazı derslerde materyal derslerinde materyal yapma şeylerimiz oluyor mesela gören bir arkadaşa ihtiyacımız oluyor. Onları da oradan sağlıyoruz da. Bunu yani hocalar aracılığıyla yapılan bir şey yok yani genel itibariyle. Yani hocaların bize bir de görme engelli öğretmeninde olduğumuz için mesela bazı bölümlerde hocalar bazı görme engellilere imtiyaz sağlıyor. Aslında bu biraz da yanlış bir şey ama bizim bölümde öyle bir şey yok yani. Genel itibariyle bize o şey sağlamıyorlar yani.
Abi kütüphanedeki sistem nasıl çalışıyor onu anlatayım isterseniz.
Tabii.
Eğitim fakültelerinde şeyler var, topluma hizmet dersleri var.
Evet.
Her dönem belli iki tane sınıf seçiliyor. O iki sınıftaki öğrenciler bu birey salonunda görevli oluyor.
Evet.
Oradaki kişi de Melih hocamız da bunu öğrencilere yönlendiriyor. Mesela sesli okumasını isteyenlere o öğrenciler sesli kitap okuyor. Taranması gerekenlere tarıyorlar. El yazısını bilgisayara dönüştürüyorlar. Bu şekilde bir sistem dönüyor.
Yani orada görev alan öğrenciler bu şekilde görevlendirilerek peki yetebiliyor mu? Yani o ders yeterli oluyor mu? O işleri yapılabiliyor mu?
Yani şu ben kendi adıma konuşursam 4 yılda hiç hani kaynak sıkıntısı çekmedim.
Güzel yani o da önemli. Daha önceki yıllarla karşılaştırdığımızda çünkü kaynak sıkıntısı çok büyük bir sorunuydu engellerin. En azından bunun kitapların taratılması, notların, el yazılarının yazdırılması falan gibi şeylerle ilgili. Peki sınavlara dönecek olursak mesela onu daha önce anlattıkları için bilgisayar ortamında da sınav alma şansınız oluyor mu?
Evet. Şimdi benim oluyor. Niye oluyor? Ben görme engelli öğretmenim okuduğum için oluyor. Ama farklı bölümlerden okuyup daha hiç bilgisayarla gireni duymadım. Acaba hocalar izin verir mi vermez mi ne düzeyde olur bilmiyorum. Çünkü mesela ben ses kaydı derste yapabilirken farklı bölümdeki hocalar yaptırmıyor diye biliyorum.
Yani ses kayıtlarında da sıkıntılar oluyor diyorsun.
Evet.
Yani.
Evet.
Peki bu kütüphanedeki bölüm engelliler biriminize mi bağlı yoksa başka bir bölüm gibi mi? Veya engelliler birimiyle ilişkileriniz konusunda ne düşünüyorsunuz?
Kütüphane, merkez kütüphaneye bağlı. Yani engelli birimiyle alakası yok. Birbirlerinden haberleri bile olduğunu düşünmüyorum. Engelli birimi, ben daha önce arkadaşlarla falan da konuştum. Hiç kimseyle alakalı olan bir birim değil ne yazık ki. Bazı etkinlikler yapmış gözüküyor ama ne gideni gördüm, ne konuşanı gördüm. Yani ilgisiz bir bölüm gibi açıkçası da memnun değilim. Ben ve arkadaşlarım da öyle diyor.
Formalite amaçlı kurulmuş gibi duruluyor diyorsun o zaman.
Aynen. İşin başında da söylediğim gibi üniversiteye gelmeden önce görme engelliler bu bölümde olduğuna göre bölümde olduğuna göre çok güzel denemeler vardı diye düşündüm ama yani şu anda olumlu tek aklımda olan kütüphanedeki birey salonu. Yani ne fiziki imkanlarda ne farklı konularda hiçbir düzenleme yok görmedim.
Fizik imkanlar demişken ondan biraz bahseder misin? İşte binalardaki işte asansörler var mı? Yani tek görme engelli fiziksel engeller için Varsa bunlarda sesli sistemler var mı? Ya da bir yerlerde kabartılı zeminler var mı? Yani genel olarak okulumuzun fiziki çevresiyle ilgili ne diyebilirsin?
Yani Engin abi, öncelikle mesela asansör olarak ben eğitim fakültesini bildiğim için eğitim fakültesinden söyleyeyim. Bir F blokta asansörümüz var zaten. Odna da engelliler kullanabiliyor. Ama ben yani kabartma yazı ya da öyle bir ses sistemi görmedim yani. Ve güvenlik yani oradaki güvenlik görevlileri aracılığıyla kullanılıyoruz yani. Gidip de kendi kafamızda göre kullanamıyoruz. Çünkü asansör hocalar için yapılmış. Onun dışında fiziki şartlara falan gelirsek kampüs içinde yani bir görme engellinin rahat hareket edebileceğini düşünmüyorum yani. Özellikle bu yolun ortasındaki ağaçlar, kapanlar, işte bu mantar taşlar olsun. Yani bu çok görme engelli
Ağaçlar.
için, evet, o görme engelliler için çok tehlike arz ediyor. Yani bu yıl işte birkaç yerde gördüm işte bizim ağ kapısının oralarda gördüm mesela bu hissedilebilir yüzey yapmışlar. O da bir yere kadar gidiyor, orada bitiyor yani. İşte yemekhaneler var mesela. Yemekhanenin etrafında bazı merdivenler falan var. Bir görme engelli bir bastonuyla hissedebilir ama az gören için çok tehlikeli o merdivenler mesela. Ben sürekli oradan geçerken merdivene geldim mi falan diye çok düşünüyorum. Bazen düşme tehlikesi geçiriyorum. Onun dışında ya başka neler var? Mesela kütüphanede vardı, F blokta. Bazı kapılar döner kapı yapmışlar. Yani bu sadece görme engelliler için değil, ortopedik engelli arkadaşlarımız için de kapıyı iterek açıyorlar. Özellikle F blokta yani çok büyük bir risk taşıyor yani. Bizim sınıfta da mesela bizim sınıfta da bir ortopedik engelli arkadaş var. Bazı sınavlarımız F blokta olduğunda kız zorlanarak çıkıyor yani oraya.
Peki bu şey alanlarıyla ilgili yemekhane dedim biraz önce. Spor alanlarını da ekleyelim veya sosyal alanlar olabilir. Bu tür yerlere ulaşımınız ve benzeri şeylerle ilgili söyleyebileceğiniz bir şeyler var mı?
Aynı şekilde abi yani tam bir görme engelli olarak ben rahat bir şekilde ulaştığımı asla söyleyemem. Ne yemekhanesi, ne farklı yokları, hiçbir düzenleme yok yani. Öyle söyleyeyim.
Ama şey dikkatimi çekti hani genelde böyle biraz olumsuz bir tablo içindeyiz ama galiba ortam biraz duyarlı mı öğrenciler? Çünkü bu şeyler falan oradan çıktığı için öyle bir izlenim içindeyiz. Hani bu okuyucu mol projeleri veya insanlarla yaptığınız belli çalışmalar, dergilerin taranması benzeri belki topluma hizmet dersleri. Yani öğrenciler nasıl? Diğer öğrencilerle ilişkiler nasıl?
Yani sonuçta insanı hani kendimizi anlatabildiğimiz sürece sıkıntı yok. Son derece olumlu yani hiç olumsuz bir izlenim almadım. Dediğiniz gibi bu tür projelerde falan gönlü rahatça bulunabiliyor.
Peki Gazi Üniversitesi, hocam senin sormak istediğin soru var mı?
Yok, ben dinliyorum şu anda.
Gazi Üniversitesi'ni yeni kazanacak bir dahaki sene gelmek isteyen öğrencilere ne gibi tavsiyeleriniz olur? Yani neler yapmalarını önerirsiniz başlangıçta? Ne gibi önerileriniz?
Yani sonuçta yani çok olumsuz bir şey tablo çizmiş olabiliriz ama biz en iyisini istediğim için belki böyle olmuştur. Sonuçta hani farklı üniversiteleri bilmiyoruz ama sonuçta ne kadar olumsuzluklar olsa da güzel yani bir kaynak sıkıntısı çekmiyor. Hocalar bir şekilde alışmış görme engelli öğrencilere. Yani sonuçta okunabilir üniversite diye düşünüyorum ben.
Ayşegül hocayla peki bu konularda yardım oluyor mu size? Ayşegül Ataman'sını biliyorsunuz bu konularda çok ünlüdür. Birçok üniversiteye ilham kaynağı olmuştur yapılması gerekenler konusunda. Aynı zamanda YÖK komisyonunun da üyesi. Hani bu konularda yardımcı oluyor mu veya görüşme şansınız oluyor mu hiç?
Ya, sonuçta bu bölüm yıllardır var, 20-30 yıldır var en azından görme engelliler öğretmeni olarak. Sonuçta bu bölümün yani bir üniversite üzerinde etkisi büyüktür tahminimce. Yani sonuçta bir hissedilir yüzeyi, bir fiziksel imkanları, bir sınavdaki bu zorlukları falan giderecek çalışmalar yapılmak isteseydi yapılırdı bence. Yani rahatlıkla giderebilirdi. Şahsen ben okuduğum bölümle ilgili söyleyeyim. Her şey teoride. Pratikte hiçbir şey görmedim hocalarımla.
Anladım. Peki son bir sorum var. Görme engelli öğrenciler, öğretmenler pardon. Görme engelliler öğretmenliği bölümü değil mi tam adı?
Evet.
Bu bölümü bitirdikten sonra ne yapmayı planlıyorsa veya bu bölümü bitiren öğrenciler ne yapıyorlar ileride?
Görme engelli okullarında iş buluyorlar çoğunlukla. Artık yavaş yavaş da rehberlik araştırma merkezlerinde kadro açılıyor. Kaynaştırma sistemi diye yeni bir sistem getirmeye çalışıyorlar. Onlara atama yapıyorlar yavaş yavaş. Okul öncesini atıyorlar. Gezici öğretmenliği atıyorlar. Yani farklı farklı iş alanları çıkıyor. Özel rehabilitasyon merkezlerinde çalışılabiliyor.
Gazi Üniversitesi'nde bulunduğunuz kampüs de şehir merkezine oldukça yakın bir kampüs değil mi?
Evet.
Oradan metro falan geçiyor mu yakınlarından? Hani
evet, 10 dakika uzaklıkta, yani yürüyüş mesafesiyle 10 dakika uzaklıkta metro geçiyor yani.
Anladım. O da bir avantaj olsa gerek, şehirde çok iç içesiniz. Yani rahat rahat diye avantaj mı dedim, avantaj bilmiyorum çünkü bazı kampüsler çok şehir dışındadır ama Gazi Üniversitesi şanslı bir üniversite bence. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Doğru yani sonuçta metro 10 dakika ama otobüs falan birbirinden otobüsler dolmuşlar falan her yöne kalkıyor. O konuda avantaj yani. Geri de güzel eğitim fakültesinin. Merkez kampüsünde.
Bu arada yurtlarda hiç bahsetmedik. Yurtlar kredi. Yurtların yurtları mı? Üniversitenin kendi yurtları da var mı?
Üniversitenin kendi yurtları mesela Gazi'nin falan yok ama Ankara Üniversitesi'nin, Hacettepe'nin, ODTÜ'nün kampüsleri uzak olan yerlerinde var diye biliyorum. Erkek yurt olarak Atatürk Öğrenci Yurdu, Cebeci, Balgat'ta var. Daha çok hani merkezde olanlar kız yurtları. Yani özellikle üniversiteye yakın, işte Gazi Üniversitesi'ne yakın olanlar çoğu, hatta hepsi kız yurdu. En yakın işte Balgat yurdu var, işte Yunus Emre var, Başkent var. Bunlar da Ulus'ta falan yani. Yakınların üniversite etrafında olan şeyler kız yurtları.
Ha, erkekler biraz daha uzaklardan geliyor. Ya. Üniversitenin evet. İçinde bir yurt yok o zaman kampüs içinde değil mi?
Evet yok yani. Mesela Gazi kız yurdu var ama adı Gazi ama normalde KYK'ya bağlı yani. Gazi'nin kendi yurdu değil yani.
Anladım. Sadece adı Gazi olarak geçiyor. O zaman yurt konusunda uzakta kalıp oradan okula ulaşım sağlamaları gerekecek kişilerin.
Yani sonuçta hani uzak dediğimiz mesela şu andaki bizim Ankara bilenlere için söyleyeyim. Bizim yurt Dikimevi'nde. Yani Kızılay bile yürüme mesafesi sayılır.
Anladım.
Yani uzak derken üniversiteye uzak. Ama Ankara Üniversitesi falan çok yakın.
Anladım. Ama yani ortak yurtlar o zaman. Tek bir üniversiteye ait değil. Kredi yurtlarının yurtları
gibi. Evet. Yani şu andaki kaldığımız yurtta Hacettepe, Ankara, Gazi hatta farklı üniversitelerde vardır yani. Yurdumuz da Atatürk Öğrenci Yurdu. Ben 4 yıldır kalıyorum ve memnunum yani. Bir engelliye falan isteklerine göre yerine getirmeye çalışıyorlar yani. Yurt bir yönetimi de çabalıyor.
Yani özellikle yurdumuzda mesela 2 tane engelli odası var. Ortopedik engelliler için. Ama bunu başta ben de odada kalıyordum bir görme engelli olarak. 2 yıl kaldım o odada. 3. yılımda benim o odaya ihtiyacım olmadığını anlayarak çıkarttılar mesela. Evet. Yani onun dışında güvenliklerden memurlara kadar, yemekhane görevlisinden kantincisine kadar yani hepsi engellilerle daha önce de kalmışça oldukları için yani anlayışlı, ona bizlere anlayacak kişiler yani. Ona göre davranıyorlar. İsteğimizi karşılıyor yani. Öyle bir sıkıntımız falan olmuyor yani yemekhanede özellikle yemek seçerken falan. Sıkıntımız olmuyor yurtta.
Çalışma salonu veriyorlar görme engellilere.
Yani çalışma salonu da çok önemli. Bazen toplu çalışmaya ihtiyaç olduğu için o yurdun kendi çalışma salonlarında sessiz çalışma gerekiyor. O yüzden öyle bir oda vermeleri bence çok önemli. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Biz teşekkür ederiz abi. İyi çalışmalar size.
Ben şunu eklemek istiyorum.
Tabii.
Yani bir de görme engelli öğretmenliği okuduğumuz için bazı şeylerin yani teorikte biliyoruz ve bunu en iyi şekilde olsun diye biz üniversiteyi çok eleştirdik yani. Yoksa Recep'in de dediği gibi yani bunu olmayan mesela ben Kırşehirliyim. Kırşehir Ahir Üniversitesi'nde bunların yani çoğu değil hiçbiri yok mesela. Ama çoğu üniversiteye göre Gazi Üniversitesi önde. Biz en iyisini istediğimiz için bu kadar eleştiri yaptık yani. Bazı şeyleri farkında olduğumuz için.
Yo tabii yani onun farkındayız zaten ama yani her zaman bizim de öyle bir hakkımız da var daha iyisini istemek. Çünkü her şey kes biraz daha şey ister. Bizim önemli olan yani altta yere bakarak şimdi buna da şükür demek yerine daha üste doğru gidip hedefi yükseltmek, çıtayı yükseltmemiz lazım ki diğerleri de daha iyi gitsin. Yoksa daha da altta kalır. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.
Yani, başarılar diyorum arkadaşlar ben de. Öğrencilik hayatınızda.
Sağ olun.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Evet hocam, evet. Bir üniversiteyi daha tanıdık. Tabii orada bölümün olması, evet. Görme engelli hocaların olması belli bir duyarlılık yaratmış ama belli konularda hala işte özellikle sınavlar konusunda. Gerçi 40-50 tane öğrenci üniversitede sınavda
yani, değil yani. Okuyucunun orada en zor bulunduğu üniversitedir herhalde.
Gerçi ama oralarda ona göre daha da büyük yani.
Evet.
Evet bu arada Elif de yazdı sağ olsun. Yani orada bayağı büyük bir yer açıkçası. Yani ona göre de insan bulunabilir veya bu duyarlılıklar yaratabilir. Önemli olan öncelikleri ona göre belirlemekle.
Evet.
Yani neye göre nasıl belirlediğinizle ilgili. Siz bu konuyla ilgili yatırım yapmak istiyor musunuz? Bunu alana bir şeyler yapmak istiyor musunuz? Noktası çok önemli diye düşünüyorum. Ama Gazi Üniversitesi tabii bu alanın lokomotifi olmuş üniversitelerden bir sonuçta. Oradan birçok öğrenci çıktı. Ankara'da ve İstanbul'da olan Gazi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi'ndeki öğrencilerin de kalitesi çok önemli bence.
Kesinlikle. Yani
öğrenciler onu geliştiriyor. Ya ben hep onanıyorum. Öğrenciler ağlamadıkça, ses çıkartmadıkça, emzik vermeyecek kimse yani. Uğraşmıyor. Biz mutlaka şey yapmamız lazım. Yani diğer üniversitelerde alınan haklar, sen mesela şeyi anlatmıştın hocam. Garanti Bankası'na bizimkiler gitmiş ya bir kere şahit maaş istiyorlarmış Boğaziçi'nde. Evet. Sen mi anlatmıştın onu? Bir anlatsana.
Onu anlatmışlardı. Evet. Boğaziçi'nde bizden önceki nesil toplu halde Garanti Bankası'na giderek bu şahit isteme konusunda çalışma yapmışlar. Boğaziçi Garanti hiçbir banka şahit istemezken isterken yani bütün şeyler o şube istemiyordu. Ben hatırlamıyorum yani üniversitede para çekerken şahit sorduklarını bana.
Evet, hiçbir zaman istemedi Boğaziçi.
Çünkü ondan, yani bizden önceki nesil bunun için mücadele vermiş.
Evet, gerçekten o mücadelede büyük bir sonuca yol açmış. O yani bu da sanmayın ki diğer garantiler şahit istemiyor. Öyle bir şey, herhangi bir şubeye giderse de isteyebilir ama Boğaziçi'ndeki o yılların kazanımı o geleneği oluşturmuştu. Ve bu şahit yasaları çıkmadan önce de biz gayet şahit falan istenmeden hesaplarımızı açabiliyorduk. Evet. İşte bu tür mücadelelerin sonucu, yine kütüphanenin kazanılması falan gibi şeyler de o tür anlatılar, bir ara onları da konuşuruz. Belki Boğaziçi'ne hocam öyle ayrı bir. Salahattin abi bu aralar bypass ameliyatı olacak kendisi. Evet. Bana geçmiş olsun da
diyelim. Belki Boğaziçi'ni eskileriyle birlikte
evet, belki eskileriyle şey birlikte ayrı bir şey yapıp öyle tanıtmak evet. Lazım. Ama yani Emre'nin, Gökhan'ın yani, çıktığı bir üniversite Gazi Üniversitesi.
Üniversitemiz
yani.
Olduğu için öyle yapmıyoruz ya yani.
evet ama onunla ilgili de konuşuruz. Ama dediğim gibi Emre'nin de Gökhan'ın da çıktığı bir üniversite Gazi Üniversitesi. Sürekli insanların çıktığı Türkiye'nin köklü bir üniversitesi. Evet. Bu tür üniversitenin çok çok daha iyi yerlere geleceğine inanmak istiyoruz diyelim. Ne yapalım? Evet. Ne çalacaksın hocam?
Müzik arası verelim. Bir yabancı bir parçayla. Tamam. Daha sonra tekrar burada olacağız.
Thank you.
Evet. Parçadan sonra
öyle bir şarkı, geldik. Öyle bir şarkı seçtin ki tam da Amerika'da kasırga vardı. Böyle yağmur mağmur. Tam o arada da Elif'i de yayınımıza bağladık. Merhaba Elif, iyi akşamlar.
Merhabalar herkese.
Merhabalar. En son diyordun ki size çok acayip haberlerim var diyordum. Haberler sende o zaman. Direkt söz sana bırakalım.
Evet, haberler sende.
Evet, şimdi Cincinnati'ye bağlanıyoruz gibi oldu.
Cincinnati muhabirimiz Elif.
Ya kasırga varsa bir mikrofonu dışarı tutsan acaba ses gelir mi ya Elif?
çok isterdim fakat mikrofonum artık dahili, o yüzden onu dışarı tutamam ve buradaki pencere sistemi biraz garip olduğu için pencereden dışarı herhangi bir şey çıkaramıyorum.
He, anladım. Evet, dinliyoruz seni.
Önce kasırgadan bahsedeyim. O zaman kasırga daha çok doğu yakasını vurdu, haberlerden de izlediğiniz gibi. New York, New Jersey ve Pennsylvania taraflarında.
Cincinnati takım... ne tarafına düşüyor? Ben coğrafya kötü olduğu için o yüzden.
Cincinnati bu grubun biraz daha batı kısmında kalıyor. Fakat kasırga bizim biraz da kuzeyimizden geçti. Ohio'nun büyük şehirlerinden başka bir şehri olan Columbus bu kasırgadan birazcık etkilendi. Bizim hemen güneyimizdeki bir eyalet olan Kentucky'nin en güney kısımları bundan biraz etkilendi. Cincinnati'de etkileri kasırganın biraz hissedildi. Yani çok rüzgarlı bir hava var. Çok soğuk bir hava var. 3-4 derece civarlarında hava. Kasırganın gidişiyle beraber yarın yaklaşık 5-6 derecelik bir hava sıcaklığı bekleniyor burada. Çok şiddetli yağmur olmadı. Biraz yağmur yağdı fakat böyle şemsiyeleri uçuran, ters çeviren bir rüzgar vardı dün. Oldukça soğuk günler yaşanıyor burada. Kasırga ile ilgili gelişmeler bu kadar.
Evet. Diğer haberlere bakalım.
Diğer haberlere bakalım. Kişisel gündemimden kabul aldım ben sonunda. Artık burada bir öğrenci olacağım Ocak ayından itibaren. Size buradaki öğrenci yaşamını de aktarabileceğim.
Daha çok çok tebrik şekilde. Ediyoruz Elif'ciğim. Müthiş bir haber bu bence. Hangi bölüme kabul aldın?
Clinical Mental Health Counseling, yani klinik ruh sağlığı danışmanlığı.
Of, çok kallavi bir ismi varmış yahu.
Güzel bir bölüm. Burada bu bölümden mezun olduğu zaman insanlar eyaletin lisans sınavına girip terapist olarak çalışmak için lisanslarını alıp 2 senenin sonunda terapist olarak çalışabiliyorlar.
Süper, harika. Yani buradaki klinik psikolojinin bir karşılığı gibi denilebilir mi o zaman?
Tam olarak değil. Şimdi burada biraz bu işler farklı. Klinik psikoloji burada biraz daha klinik olarak çalışıyor. Ama biraz dediğin gibi hani bizim orada klinik psikologlar terapist olarak çalışmaya çalışıyorlar. Gibi bir şey ama o kadar ciddi psikopatolojilerle uğraşmak değil de daha çok böyle günlük yaşam problemlerini çözmek.
Biraz yaşam koçluğu gibi mi yani?
Tam olarak o kadar hafif de değil. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer bir patoloji yoksa insanda, yani medikal bir patoloji yoksa, yani şizofreni, işte ne bileyim mesela ne olabilir başka? Bipolar bozukluk mesela, ikinci duyguluk bozukluğu, manik depresyon gibi. O tarz şeyler değil de hani böyle daha çok depresyon, işte ilişki problemleri, ikili ilişkiler olabilir. İşte ast üst ilişkileri olabilir. Kariyer danışmanlığı olabilir. Hani daha yaşam koçluğu değil, yine bir problem çözme var ama biyolojik psikopatolojiler bu işin içine pek girmiyor diyebiliriz özetle.
Harika. Peki nasıl bir kabul aldın? Burslu bir kabul mü aldın? Evinin yakınında bir üniversiteden mi kabul aldın? Onlarla ilgili.
Ben zaten MEP burslusuydum. Bu arada ben hem MEP hem Fulbright hem TÜBİTAK bursiyeliyim. Bu konuda bir şeyler sormak isteyen arkadaşlar bana ulaşabilirler. Yani alınabilecek ne kadar burs varsa hepsinin çarkından bir ara geçtim.
Harika. Hepsi geçerli mi peki şu an? Yani bu şey için hepsinden?
Türkiye'deki doktoram için TÜBİTAK bursiyeli alıyordum. Fakat şu an doktorayı dondurduğum için onu da dondurmuş durumdayım. Fulbright bursunu MEP bursiyeli olmak adına terk ettim. Yoksa geçen sene Amerika'da eğitimime başlamış olacaktım. Şu an MEP bursuyla kabul aldım. Kabul almış olduğum okuldan, yani bursluyum. Dönünce Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde bir kadrom olacak diye bekleniyor. Bakalım. Onun dışında böyle bir kabul aldım yani. İşte bir mülakat yaşandı. Daha sonra kabulü bildirmişler. Ocak ayında derslere başlayacağız. Dün okulun disability service'ıyla, yani engelli öğrenci birimiyle görüşmeye gittim. Ondan biraz bahsedebilirim size. Burada tabii her okulun mutlaka engelli öğrenci birimi var. Az ya da çok çalışsın veya geniş olsun, küçük ölçekli olsun bir birim mutlaka olmak zorunda. Benim okulum küçük bir okul. Yani tam olarak kaç öğrencisi var bilmiyorum ama böyle 30-40 bin öğrencisi olan bir okul değil. Muhtemelen 10 binin altındadır. O yüzden Disability Service de, yani engelli öğrenci birimi de biraz küçük bir birim. Fakat burada mesela temel olarak hemen hemen her okul görme engelliler için materyalleri, ders materyallerini erişilebilir bir biçimde sağlıyor. Hiç kimse kendi kitabını taratmakla, onu Word'e çevirmekle uğraşmıyor burada.
Nasıl sağlıyor erişilebilir? Yani direkt sana elektronik kitabı mı veriyor yani? Yoksa sesli mi veriyor? Yani
şimdi
mi veriyor,
aynen prosedürü şöyle söyleyeyim. Dün gittim. İşte bir ilk görüşme yapıldı, bir form dolduruldu. İşte adın, sanın, mailin falan filan. Sonra benim hangi dersleri aldığımı kodları bile yanımda değildi. Söyleyemedim oradaki görevliye. Dedim eve gidince mail atarım. Tabii bölümüm belli, bölüm başkanım belli, şudur budur. Ben eve geldiğimde şöyle bir mail vardı mail kutumda. Bölüm başkanından benim hangi dersleri aldığım istenmiş. Bölüm başkanı hem engelli öğrenci birimine hem de bana aynı maili atarak derslerin silibuslarını göndermiş ve silibusların içerisinde de hangi kitapların ders materyali olarak kullanılacağı var.
Çok güzel. Ta kaç ay öncesinden bu belli yani.
Çünkü şöyle, adamlar bu dersleri dönem dönem açıyorlar. Bana gönderdikleri silibuslar şey değil, önümüzdeki dönem silibusları değil. Ama sadece dönemlerde tarihler değişiyor. Yani değişen şey materyaldir, işte dersin içeriğidir falan olmuyor. Sadece tarihler değiştiği için eski dönem silibuslarından göndermişler. Sistem şu şekilde çalışacak. Şimdi onlar benim kitaplarımı dönüştürmeye başlıyorlar. Erkenden haber verdiğim için çok mutlular çünkü biraz zaman alıyor.
Nasıl dönüştürüyorlarmış peki? Yani dönüştürme derken bir elektronik kopya orada da yok. Yani kendileri tarıyor muydu onlar acaba? Yani
sanırım kendileri taramıyorlar ve yayın evlerinden istiyor olabilirler. Gerektiği zaman kendileri de tarıyor olabilir ama ben onlara kitap götürmeyeceğim. Fakat ben kitaplarımı almak zorundayım ve kitaplarımı aldığımı adımın geçtiği bir faturayla kanıtlamak zorundayım. Bu kitabı aldım, işte 30 dolar ödedim. Adım da burada yazıyor
ancak
diye.
Ancak o faturayı verirsen sana elektronik kopyayı verecekler.
Evet. Yani. Evet. Faturaları onlara vermek durumundayım. Kitaplarımı almak durumundayım. Çünkü burada telif hakkı kısmı çok iyi korunuyor.
Bir de orada öyle fotokopiciler falan pek yoktur galiba, değil mi? Veya o kadar kolay fotokopi çektirilmiyor
sana. Pek yok değil, hiç öyle bir şey görmedim yani.
Gidip kırtasiye taratsa okusar mı sen Elif orada da?
Ya açık söylemek gerekirse hiç kırtasiye görmedim yani. Sadece büyük marketlerde kırtasiye malzemeleri satılıyor. Kütüphaneler var çok yaygın olarak. Şehirde 55 tane mi ne şehir kütüphanesi var. Oralarda scanner ve printer gibi cihazlar var. Hani evinde yoksa gidip kullanabiliyorsun. Birkaç sayfa çıktı almak için veya birkaç sayfa bir şey taramak için. Ama bizdeki gibi fotokopiciye ver, taranmışını al, fotokopi parası üzerinden para ver gibi bir sistem asla ve asla yok burada.
Orada yani zaten fotokopi çekmek o kadar yasal değil öyle. Tüm kitabı kopyalayamıyorsun sanırım. Bizdeki evet. Yeni telif hakları yasasında da böyle bir şey gelecek yani. Tüm kitabı kopyalama hakkını elden alacaklar ama o bizim körlere nasıl yansıyacak onu bilmiyorum, öyle bir şey.
Ben onu dün Disability Service'e sordum. Yani dedim ki ben burada ders kitabımın dışında bir kitap okumak istediğimde ne olacak peki dedim. Yani bilmiyorum, kitabı alıp yayın evinden talep edebilirsin herhalde gibi konuşuldu. Hani o da pek bilmiyor.
Onlar o konuda aslında biraz onu denesen iyi olur Elif oralarda yaşarken. Bunlar da ileride konuşacak. Hakikaten herhangi bir kitap aldın. Ben bu kitabı okumak istiyorum. Ne yapacağım yani ben?
Ya tabii ki böyle şeyleri deneyeceğim, denemek zorunda kalacağım belki. Evet. Ama hani tut ki tamam Amerika'da yayınlanmış bir kitabı aldım okudum ama ben diyelim ki Türkçe bir kitap okumak istiyorum. Yani burada bunu taratamayacağız yani.
Onu biz buradan sana tarayıp göndeririz Elif'cim, korkma.
Peki, çok sağ ol, teşekkür ediyorum.
Şimdi orada Türkçe kitap falan bulamazsın sen. Var mı?
Yok, belki buradan daha iyi bulacak, belli olmaz.
Doğru, o da belli.
Türkçe kitap sanmıyorum yani. Çok zor. Amazon'da falan satılıyorsa. Çok popüler olan kitaplar Türk marketlerine geliyor. Mesela böyle işte Elif Şafak'tır, işte Orhan Pamuk'tur falan. Anca o kadar. Sonra Disability Service'den devam edeyim anlatmaya. Başka ne gibi hizmetler sağlıyorlar? Açıkçası başka hiçbir hizmet sağlamıyorlar diyebiliriz. Biraz enteresan. Mesela not tutucu ister misin dediler. Tamam isteyeyim dedim. Biz öyle bir hizmet görmemişiz ya. Hı-hı. Hemen sunuyorlarken bir deneyeyim nasıl bir şey oluyormuş. Nasıl çalışıyor sisteminiz? Ben dedi seyahatı aldın, hoca e-mail atıyor, sınıfa duyuru yapacak, sana bir gönüllü bulacağız, not tutacak dedi. Gönüllü mü dedim?
Evet. Bunu ben de bulurdum, sağ olun deseydin.
Ondan sonra, ama dedim hani bu dedim arkadaşlık ilişkilerini olumsuz etkilediğini düşünüyorum ben falan dedim. Yo, ben bugüne kadar bir sorunla karşılaşmadım, istiyorsan öyle yapıyoruz dedi. Sadece gönüllülere okulun bookstore'undan $50 hediye çeki veriyorlarmış dönemlik.
Anladım. Ya okulun parası olmayabilir tabii. Üniversitenin bütçesiyle de ilgili bunlar. Yani bazı üniversitelerde bunları full sağlıyorlar. Ama ben zaten bir görmeyen için çok not tutucunun da gerekli olup olmadığı konusunda şüphelerim var açıkçası yani kişisel.
Açıkçası ben Türkiye'de öyle bir şeye ihtiyaç duymadım. Fakat şimdi burada ana dilimde olmayan bir dilde eğitim alacağım için madem ki sunuyorlar ilk başta
tabii, bir tabii deneme. Tabii şey yap ama emin ol oradaki benim dinlediğim bazen Alphonse'dan falan bir şeyler dinlediğim kadarıyla süper anlatıyor oradaki hocalar bile gayet tane tane sakin sakin. Büyük evet, ihtimalle abi. Çok ihtiyacın olmayacak ona. Yani
şeyden ben de çok dinledim öyle.
Dinlediğim seminerler çok iyiydi değil mi hocam?
Evet, Tarkimus'tan ben de dinledim öyle şeyler çok güzeldi.
Muhtemelen ben de pek ihtiyacım olacağını düşünmüyorum. Ses kaydı almayı düşünüyorum zaten derste.
Ona izin ama veriyorlar olsun. Değil mi? Sıkıntı yok ses kayıtlarıyla ilgili. Gerçi onu sordum bilmiyorum ama.
Onu sormadım fakat şey... Yani tabii okul okul fark eder ama eşimin bulunduğu bölümde ve okulda hiç öyle bir problem yok. Hocaların bazıları kendi alıp sisteme yüklüyor ses kayıtlarını.
Evet, başlangıç var ya, iyi bir başlama. Bu bölümde gittikçe daha da netice. Mesela hocalar bir tek ders materyalleri kitaplardan oluşmuyor. Sunumları olabilir, PowerPoint'leri, ders içerisindeki...
Onları herkesle paylaşıyorlar zaten. Blackboard diye bir sistemden bahsetmiştim ya, bu evet. Sistem bu okulda da var. Onları herkesle paylaşıyorlar. Ve şeyler yani işbirliğine çok açıklar. Ha bu arada sınavlardan bahsedeyim. Her sınavda ek süre, %50 ek süre hakkı varmış görme engellerin bu okul çapından. Fakat ek süre olduğundan dolayı sınavları Disability Service yani engelli öğrenci biriminde ayrı bir sınav odasında ayrı bir şekilde yapıyorlarmış.
Öyle bir odaları var mıymış sizi ayırabilecekleri orada?
Evet var. Ama yani şöyle söyleyeyim, bu benim bölümümden başka bir binada, başka bir odada. Muhtemelen öğrencilerle de farklı bir zamanda olmam gerekecek sınavları eğer ek süre kullanmak istiyorsan.
İstemiyorsan herkesle aynı anda olabiliyorsun.
Evet ama o zaman da ek süre kullanamamış oluyorsun.
Okuyucu falan verecekler mi yoksa bilgisayar ortamında mı yapacak mısın? Onlar
yani burada okuyucu ve yazıcı talebeden öğrenciler neredeyse hiç olmuyor. Herkes kendi bilgisayarıyla yapıyor sınavları dedi. Ben de tamam dedim.
Aha. Evet, güzel Elif'cim, süper haberler verdin bize, seni tebrik ediyoruz.
Teşekkür ederim ama daha haberlerim bitmedi, bir şeyler ekleyeceğim evet, zamanımız evet. Varsa.
Tabii var, devam et.
Yani 15 gün yayın yapmayınca böyle birikiyor, birikiyor işte. Tabii. Bu arada, National Federation of Blind, yani kısa adıyla NFB olan kuruluşun Cincinnati ekibine dahil oldum. Onların aylık toplantılarına katıldım.
Allah süper,
Her ayın 3. pazartesi günü düzenli olarak toplanıyorlarmış. Orada işte buradaki soru arkadaşlarla tanışma fırsatım oldu birazcık.
Süper.
Nasıl bir örgüt diyeyim? Bir kere şey, kendi bütçeleri var ama kendi yerleri yok. Mesela Cincinnati grubu olarak diyeyim.
Nerede toplanıyorlar?
Bir restoran belirlemişler. Hep orada toplanıyorlar. Onların ayrı bir odası var. Orayı onlara veriyorlar.
Demek ki bizimki o kadar da amatör değilmiş engel sevişim. Biz de hep öyle toplandık uzun süre. Hala vay be. Güzel. Evet.
Evet evet. Aynen öyle yani. Onlar da öyle yapıyorlar. İşte bir 15 kişilik falan bir gruptu. Şeyler böyle. Yani sistematik bir toplantı biçimleri var. Nasıl diyeyim? Başkanları özellikle oldukça demokratik bence. Sadece toplantıyı yönetiyor bütün ekibi değil. Yani evet şimdi bütçe için işte Jackie'ye bağlanıyoruz. Evet Jackie bütçeyi aktar. İşte evet gelecek planlar için işte Paul'e bağlanıyoruz. Paul bir dahaki ayın planlarını anlat falan gibi.
Evet.
O hoştu bence. Sonra 15 Ekim Beyaz Baston Günü'nün Türkiye'de de olduğunu öğrenince çok şaşırdılar.
Niye ya? Sadece Amerika'ya özgü bir şey gibi düşünüyorum.
Ya hayır bir de aynı gün olması onları çok şaşırttı. Tam olarak aynı günde olması. Açıkçası bilmiyorlar Engin. Yani Türkiye'nin yerini bile tarif etmekte çok zorlanıyorum. Aha. İşte Avrupa'nın oralarda bir yerde, Yunanistan'ın biraz daha batısında falan diye böyle.
Yanlış tarif etmiş, Yunanistan doğusundaydı.
Evet ya ne yaptın sen güzel
miydin? Doğusunda ya, batısında da öyle. Tabii ki doğusunda da öyle. İşte yani şey... öyle hakikaten bilmiyorlar Türkiye ile ilgili pek bir şey.
Genel olarak sonra... yani Türkiye'yi boşver de genel gündemleri ne yani, biraz bilgi edinme şansı, şu an ne konuşuyorlar yani, onlar nelerden ne yapıyorlar yani şu aşamada, Amerika'nın gündemleri nedir?
Amerika'da şu anda özellikle NFB'nin gündemi bir firma, adını da unuttum şu an zaten, engelli çalışanlarını saat ücreti olarak çok düşük bir parada çalıştırıyormuş. Anlamadım.
Takip ettiğim olay.
İşte onunla ilgili firmanın ürünlerini almama konusunda bir işte boykot var, çalışmaları. Şey yapmışlar, 15 Ekim'de işte onlar da bir yürüyüş yapmışlar. Bir saatlik bir toplantıydı zaten ve toplantının başka önemli bir gündemi vardı. O yüzden çok başka şey de değinilemedi. Gündem de şu, Ohio State'in 66. eyalet toplantısı, NFB 66. eyalet toplantısı gerçekleşecek bu 2-3-4 Kasım'da. Bütün gündem aslında ona odaklıydı. İşin güzel tarafı, ben bu toplantıya katılıyorum. Cuma cumartesi işte Miami'sburg'da olacağız bu toplantı için.
Süper. Burada... O zaman bir dahaki hafta bundan konuşacağız.
Malzeme çıktı.
Malzeme çıktı.
Evet,
fazla malzeme çıkmış hatta, baksana.
Süper.
Bir şey daha ettiğim, beni çok şaşırtan bir şey. Burada birçoğunuzun bildiği gibi görme engellerini çoğu köpek kullanıyor, rehber köpek kullanıyor. O kadar değişikti ki böyle yaklaşık işte 18-20 kişi vardı ve ortamda 16 tane rehber köpek vardı. Ve bu köpeklerden bir tanesinden 1,5 saat boyunca hiçbir hır, hav, mır, hiçbir ses çıkmadı. Ve diyorum ki yani hayır bir şey ya, bu kadar mı olur eğitimin etkisi? Eğitim şart abi. Ya
ben de Almanya'ya gittiğimde orada bir tane işte Rosie diye biriyle kaldı. Onun da öyle bir köpeği vardı. Ama insan bir ses çıkarır, bir şey yapar. Yazık dedim ya, köpek öyle yatıyor bir kenarda duruyor sadece.
Ya işte düşünsenize, 16 tane köpek bir odanın içindeler ve hiç birbirlerine dalaşmıyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar.
16'sı yani. Bir arada hakikaten o da havlamıyorlar mı da mı hiçbirbirlerine ya?
Hayır, hiçbir hır bile yapmadılar.
Allah. Peki senin, yani tabii çok erken de Elif, onu hiç sordun mu? Sen de rehber köpek almak istesen, hani pahalı bir şey mi? Nasıl oluyor o süreç?
Onu sormadım.
Yoksa Türklere vermiyorlar mı?
Onu sorma fırsatım olmadı. Ama sormayı planlıyorum da köpek almayı planlamıyorum. Çünkü bizim evimiz çok küçük. Ben bir köpekle aynı yerde yaşayabileceğimi sanmıyorum.
Okay, yani bastonla idare edersin.
Evet, problem değil. Bu arada burada sokağa çıkan kör mü çok az? Nedir bilmiyorum. Şöyle bir olay başıma geldi. Bunu da paylaşayım kısaca. Dün okula
para
gidiyoruz.
Para mı verdiler yoksa sana?
Hayır. Dün okula gidiyorum. İkinci defa gidiyorum okula tek başıma. Otobüse bindim ve biner binmez otobüs şoförü dedi ki Zevgir'e mi gidiyorsun dedi. Benim okulumun adı Zevgir. Ondan sonra evet deyip şöyle şaşkın baktım herhalde. Öteki şoför söylemişti dedi.
Ya anladığım kadarıyla yaşadığın yer o kadar büyük bir yer değil ve genelde birbirlerini tanıyor insanlar gibi geldi bana. Biraz onun etkisi olabilir mi?
Çok öyle değil aslında Engin. Yani yaklaşık 10 mil falan yol gidiyorum üniversiteye. Yani yarım saate yakın bir yol gidiyorum. Şehrin merkezi nüfusu 500 bin falan. Toplam nüfusu 2 milyon. Yani bilmiyorum tam olarak neden öyle olduğunu.
Neyse hocam, o zaman biz Amerika'ya Elif'in yanına falan gidersek otobüs şoförlerine sorarız. Ya sen hadi oku, üniversiteye götürdüğün bir kör var ya, biz ona gidecektik. Yerini gösterelim.
Evet.
Tanıyor, bir süre sonra seni bütün otobüs şoförleri tanıyacaksa o zaman oradan.
En azından oturduğu yerin durağında indirirler bizi.
Tabii. O konuda muhtemelen adıma yakın da Xavier Lady demeye başlarlar.
Süper, öyle bir şekilde. İlginç ama hakikaten orada demek ki çok fazla karşılaşmıyorlar ya insanlar, pek dışarı mı çıkmıyor tek başlarına. İşte sen bir toplantıya git bakalım, zamanla oranın kör gündemi zaten bizim esas merak ettiğimiz, ne yapıyorlar ne ediyorlar gibilerinden. Onları da yavaş yavaş öğreneceksin, süper olacak Elif.
Yalnız beni üzen tek şey vardı, tam olarak öyle olup olmadığına emin değilim ama NFP toplantısına gelen herkes şeydi böyle, nasıl diyeyim, birçok kısmı işsizdi. Hani onu görmek, hakikaten burada da onu görmek çok üzücü oldu. Xavier'in Disability Service'ında çalışan kadın da görme engelli. Mesela o NFB'nin toplantılarına katılmıyor. Acaba şöyle bir şey mi var diyorum. Hani işini gücünü bulan, kendini kurtaranlar bir köşeye mi çekilmiş acaba?
Benim tez konularım, tez konumun içinde yer alıyor. Yani bazıları işini bulunca kendini körden saymayanların olduğu, böyle bir kitlenin de olduğundan bahsediyordu. Biraz daha gözlem yapman lazım ama bir de biliyorsun ACB var orada. Hani iki grup birbiriyle rekabet halinde. Belki zaman içinde sen de onların birbirleriyle alıp veremediklerinin ne olduğunu da öğrenme şansın olur. Yani ikisi belki öyle bir şey yapmış olabilir. Bir de işsizlik orada da yüksek olduğunu biz biliyoruz evet. Aslında. Birçok insan o yüzden bol bol Skype'da sağda solda yazıyor yani. Dışarı çıkamamalarını da açıklıyor olabilir. Çünkü paralı değil mi orada? Belli bir ücret ödüyorsunuz yani. Tamamen bedava değil otobüsler.
Yarı parası ödeniyor. Bir kart çıkarırsan diye okumuştum. Dün yeni bir şey öğrendim. Kapıdan kapıya bir servisi varmış. Otobüs sisteminin. Daha önceden İşte raporunu falan gönderip bir kayıt oluyorsun. Ondan sonra ihtiyacın olduğunda diyorsun işte 8'de gelip beni şuradan alır mısın diye. O sisteme de 2 bilet parası para ödüyorsun. Yani 3,5 dolara geliyor burada.
Onu genelde şey için kullandıklarını biliyorum ben. Böyle doktor randevuları, o tür şeyleri olduğu zaman onunla gidiyorlar diye biliyorum. Kullananlar var.
Yani evet hani kullanılabilir. Ama dediğin gibi paralı ve her yere otobüs yok. İşin kötü kısmı. O NFB'dekilerin bana söylediği şey şu, çok şanslı bir yerde oturuyorsun. Burası şehrin en körcül yeri.
Anladım. Evet doğrudur. Ve körcül olmayan yerlere gidersin bakalım. Yani bir kaybol şu şehrin içinde.
Aa dün zaten yanlış durakta indim canım hemen.
NFB'ye takıldığına göre artık NFB'nin o boy aşan bastonlarından da veriler yakında sana.
Kullanmayı düşünmüyorum. Ben kendi katlanan bastonumla çok mutluyum.
Onlar katlanan baston kullanmıyor değil mi? Böyle şey
genelde
kocaman.
Evet.
Acayip biri kocaman. Ama gerçi o filmlerde hep rehber köpeği varmış. Onlar hiç baston kullanmıyor anladığım kadarıyla bu durumda.
Yani ya onlar şöyle algılıyorlar sanırım. İşte bastonu katlayıp koymak körlüğünü saklamak için bir fırsat oluyor insanlara ve saklıyorlar.
Evet, genelde NFB'nin öyle bir şeyi var.
NFB biraz bu konuda fazla kör milliyetçisi diyelim. Öyle evet. Bir şeyleri var ama o da bence biraz abartılı abi. Taksinin içine bindim onu. Sana saplanıyor.
Hakikaten yani.
Saklamakla ne alakası
ama
var?
Ama genelde onun? Ben yani kişisel olarak NFB'nin birçok şeyi hoşuma gidiyor. Yaklaşımı.
Yo ben de genel olarak beğeniyorum.
Ama
ben
bazı şeyleri çok radikal, o ayrı tabii.
Mesela şeye falan da karşılar bildiğim kadarıyla. Sen onları biraz daha öğren mesela. Bu metrolarda sarı çizgiler falan gibi şey hepsine karşılar diye biliyorum. Kör kendi bulabilir aslında gibi bir yaklaşımları vardı. Yanılmıyorsam öyle şey bir şeyler vardı mesela.
Ya para iyi bir baston kullanıcısı sayıdır. Her köpeği şeyse otur şeylere ihtiyacı yok falan diyorlar diye bir düşünce vardı.
O tarz şeylere bakacağım. Evet daha
sen,
yeni yeni.
Daha yeni tabii sen zaman içinde onlara bir bak bakalım ne düşünüyorsun falan diye. Vardı mı sana baston şeylerimizi falan verelim adamlara götür bak biz beyaz bastonu böyle Türkiye'de kutladılar falan diyelim kaldırım protesto İngilizce şarkımız falan vardı.
Aa tamam linkleri
onların sözlerini falan veririm ben sana.
Linkleri eğer paylaşırsan Cuma'ya kadar Cuma gittiğimde onlara gösterebilirim.
Tamam.
Bu arada bir şey daha söyleyecektim. Bu NFB'nin Braille Monitor diye bir yayın organı var online ya, olarak.
Var.
Ben zaman zaman okuyorum onların.
Ücretli mi bu yoksa abonelik şey mi?
Ücretli yok direkt mı? Açıp okuyorsun.
İnternette
audio formu da var. Normal şey de var. Yani website gibi olan açıp okuyabileceğim
hali de var. Hatta podcast olarak da var. MP3 olarak da.
Bir ara bizim Boğaziçi'ne Braille olarak da geliyordu o Braille Monitor'un dergileri.
İngilizcesi hani bir parça iyi olan arkadaşlar belki iyi ilgi duyabilirler.
Evet.
Diye söylemek istedim. Bakalım önümüzdeki hafta NFB neler yapıyormuş.
Biraz
66. toplantıdan notlarımı sizlere aktaracağım.
Evet.
Peki Elif'ciğim çok sağ olasın. Yavaş yavaş ısındığını görüyoruz Amerika'ya. Artık süreç iyice işlemeye başladı. Kişisel olaylardan kör olaylarına yavaş yavaş geçiyoruz. Haftaya daha detaylı konuşmak üzere diyoruz. Ben sana ses kartın ve benzeri şeylerle yine yardımcı olacağım programdan sonra inşallah.
Bu arada evet burada yeni bir bilgisayar aldım. Hakikaten burada bu tarz şeyler çok ucuz, güzel. Özendirmek gibi olmasın. Böyle yani.
Masaüstü mü aldın dizüstü mü?
Dizüstü.
Mikrofon yani kendi dahili mikrofonunu kullanıyorsan gerçekten çok güzel.
Kendi dahili mikrofonu kullanıyorum evet.
Evet ses kalitesi çok iyi geliyor çok gerçekten.
Çok Dell mi aldın? Genelde Amerika Dell kullanıyor.
Sony.
Sony mi? Ha güzel.
Ama Sony, iyi bir Sony aldıysa ince mi? Ultrabook gibi bir şey mi?
Ultrabook almadım çünkü ultrabookların işlemcileri de bana birazcık az geldi. Ben artık çok sıkıldığım için yavaş bilgisayardan. Bu şey var, 13.3 inç ekranlı. Yine de daha ince. Büyük bilgisayarlar 15.5 inçlere göre daha ince olan bir serisi var. Vaio'nun. Ondan aldım. Ultrabook'tan 2 inç, 0.2 inç daha kalın. Ama 1.750 kilogram. Yani taşınabilir.
Evet. Çok şey değil, ağır değil o kadar yani.
Tabii 2.5 işlemcisi, işte 6 GB RAM'i falan olan gayet doğru düzgün bir bilgisayar yani.
Güzel makine, güle güle kullan.
Evet, övünmek gibi olmasın. Benim de bilgisayarım Toshiba Ultrabook. Neyse, özelliklerini saymayayım. Daha sonra sayarım. Peki, görüşmek üzere Elif'ciğim.
Hoşçakalın, iyi yayınlar.
Görüşmek üzere.
Bye bye.
Evet.
Hocam, vallahi benim Toshiba
güzel oldu. Bu Amerika Elif'in hakikaten güzel aktarımları oluyor.
Evet, gitti de.
NFB'ye...
Gitsin NFB, bakalım. Aslında NFB, şimdi Elif bizi dinliyormuyor da şu arabayı da sor demeyi unuttum hocam.
NFB'yi takip etmesi güzel olmuş. Ben NFB'yi hakikaten seviyorum.
Evet, ben de onların yaklaşımları, benim de genelde hoşuma giden yaklaşımları var. Biraz sonra da NFB'nin hazırladığı, bizim uyarladığımız sorulardan da üzerinde geçeceğiz ama önce ne yapacağız hocam?
Önce ne yapacağız? Bir parça vereceğiz.
Sonra?
Sonra test yapacağız.
Evet, bakalım 3 dakikada kaç kelime yazabileceğim. Evet. Hazır mı hocam şey?
Hazır.
Hallettim. Tamam, süper.
Word'ü de aldım.
Tamam hocam.
Evet, o zaman parçadan sonra buradayız. Mavi mavi bor çiçek, mavi buradan geçecek. Mavi mavi bor çiçek, mavi buradan geçecek. Ben bir çeşme yaptırdım, sevdalılar içecek. Ya lelle, ya lelle, ya lelle. Aman ya lelle, ya lelle.
Mavili buradan geçecek. Mavili mavili mor çiçek. Mavili buradan geçecek. Ben bir çeşme yaptırdım, sevdalılar içecek. Yar ellim, yar ellim, yar ellim. Aman yar el, yar ellel, yar ellim. Gökten zembil ne yarim seni gözden yanıyor. Yar ellim, yar ellim, yar ellim. Aman yar el, yar ellel, yar ellim. Yar ellim, yar ellim, yar el havası. Vermiyor kızını yavrası. Mavili buradan geçecek. Mavili mavili mor çiçek. Mavili buradan geçecek. Ben bir çeşme yaptırdım, sevdalılar içecek. Yar ellim, yar ellim, yar ellim. Aman yar el, yar ellel, yar ellim. Yar ellim, yar ellim.
Evet arkadaşlar, büyük yarışmaya geldik.
Büyük yarışa geldik.
Evet. Şimdi, ben şimdi bir süremi...
Sen süremi ayarla. Ben de biraz programdan bu arada bahsedeyim. Bu arada Mehmet müziğin sesi bir hayli fazla ama müzik şey gelebilir diyor ama. Müzik sizin sesi biraz az geliyor, müziğin sesi fazla diyor ama bize şu an normal geliyor Mehmet. Bir ayarlarını kontrol edersen şu an normal. Bu arada bugün bizi kimse dinlemiyor galiba hocam. Mehmet yazdı sağ olsun. Bir ara Talib abi titretti. Aziz Bey yazdı. Başka da dinleyen yok sağ olsun. Olsun biz kendi kendimize ilerleyelim.
Olsun.
Sen bu arada istersen sayacı da göster iPhone'da hocam. Ben de sonra bile ilgilenirim. Onu... Saate gireceğim.
Bakın izlenceler klasörün içinde saat var. İzlenceler açıldı. Ben bunun sesini biraz daha açayım. Son sesin demiş.
Duyuluyor hocam yani.
Kulağımda iki tane kulaklık olunca.
Saat, 0 saat, seçici ve ayar 3 dakika, sayaç bitince, ar, düğme.
Bunları zaten başka ayarlamışım ama bakın arkadaşlar burada.
Seçici ve
dediği şey de burada.
2 dakika, 1 dakika.
Ayarlayabiliyoruz.
Evet. İstersen hocam o... Saniye göremiyor muyuz hocam orada?
Yok, saniye görünmüyor ama saniye giderken gösteriyor saniyeyi.
Efendim?
Ya sayarken gösteriyor.
Gösteriyor da hani mesela 40 saniyeden geriye sayamıyoruz galiba. Yok. Değil mi?
1 dakika.
0 saat, seçici ve 1 saat, 0 saat, 0 saat,
evet.
0 saat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 saat.
Ha saat. Evet.
Bakın 0 saat
3 dakika.
Dakika.
Sayaç bitince art başlat düğme.
Sayaç bitince art diye bir şey çalacakmış.
O da yani zili ayarlayabiliyor. Hocam istersen alttaki sekmelerden bahset. O saatin olduğu sekmelerde 4 saati, sekmemiz var.
Sekme, bir eğim çizgi 4.
Dünya saat diye bir şey var.
Seçim.
Klasik bildiğiniz.
Dünya saat Tokyo. 5 gece 22-21 İstanbul 22-21 gece 22-21 Tokyo 5-21.
Evet, diğer sekmelerimiz ne hocam? Bu da bütün
21,
dünyadaki 21, ülkelerin saatlerini görüyoruz dünya
16,
saatinde.
16-21 gündüz. 16-21.
Bakın gece gündüz olduğunu da veriyor zaten.
Saraybosna. Gece 21-20 seçilen dünya saati alarm sekme.
Alarm var burada bildiğiniz gibi.
Saat kurabildiğimiz alarm.
Ayarlıyoruz.
Kronometre sekme.
Bu kronometre de arkadaşlar ileri saniye doğru. Sayıyor ileriye doğru. Durduruyorsunuz. Tur ayarlayabiliyorsunuz.
Ha tur da var değil mi? Tur evet, ayarlamak öyle bir şey demek var hocam?
Sanırım mesela atıyorum 50 saniyeyle bir turu sınırlarsanız tur bitince yani 50 saniye bitince bir tur 50, bir 50 saniye sonra iki tur diye şey yapıyor.
Anladım. Abi biz şimdi sayaç kullanacağız. Yani ilk kez de bu programda bu kadar erişilebilir bir ortamda. Cep telefonlarında var mıydı kronometre? Hocam ben...
İndiriyorduk galiba öyle bir kronometre programı.
Ha, vardı öyle bir şey vardı. Evet şimdi...
Başlatın üzerindeyim.
Evet, şimdi ben de size Type and Braille programını hem genel olarak bir tanıtayım önce yazmadan önce kısaca.
Evet, bence de.
Bunu aslında dünyaya seslendi de tanıtmış, dünyaya seslendi bir sıkıntı var. O yüzden yazılarımızı koyamıyoruz ama inşallah düzelteceğiz. Arkadaşlar, dil. Evet, programımızın adı Type Braille and Learn Braille programı arkadaşlar. Bu program iPhone üzerinde Braille alfabesiyle yazı yazmamızı sağlıyor. Dokunmatik bir şeyde daktilo mantığıyla, Perkins daktilo mantığıyla değil mi hocam?
Hmm,
Perkins evet. Daktilo mantığını kullanarak yazı yazmamızı sağlıyor. Bu program VoiceOver kapalıyken çalışabiliyor. Önce programı açtıktan sonra... Evet, şöyle İngilizce bir açıklama var işte şey yapıyor arkadaşlar. Şimdi her yer, herhangi bir yerde iki kere bakıyorum.
Position the left index finger should direct at the button 1, the left middle finger at button 2, the left ring finger at button 3, the right index finger at button 4, the right middle finger at button 5, the right ring finger at button 6.
Evet, burada arkadaşlar şunu anlatıyor, bunlar esinleniyor ya. Cihazı basic pozisyonda tutmak, yani bu şu demek, ekran bana değil karşı tarafa bakıyor, ekranı görmüyorsun. O yüzden bu tür klavyelere şey deniyor hocam, ne diyor, screen free ekran mı ne diyor, ekran olmadan yazılan klavye diyor, öyle bir adı var bunların. Eyes free klavye, hani evet, eyes free keyboard deniyor, yani gözünüzü kullanmadan kullanılan klavye geliyor. O yüzden ekranı görmüyorsun, size telefonun arkası bakıyor. Telefonun home tuşu tam sol elinizin hizasında. Yatay olarak tutuyorsunuz. Evet. Şey kısmını da, yani yatay olarak tutuyoruz. Home tuşu sol elimin avucunun içinde. Yani sol avucum home tuşunun olduğu yerde. Home tuşunun arka tarafından telefonu kavruyor. Sağ avucum da şeyden kavruyor hocam. Bu açma kapama düğmesi falan var ya tepede, kilidi, ekran kilidi, oradan kavruyor. Ve avucumun içinde, iki avucumun içinde telefonu tutuyorum. Evet. Şimdi buradan, şimdi ilk başta ben burada bir sürü düğmesi var ama ben burada Braille Free Type Test, ki bu 6 noktalı sistemde 6. noktanın olduğu yere geliyor. Evet, şimdi bu Braille Free Type Test'e Type Braille to Clipboard seçeneğini seçeceğim. Bu da 3. nokta. Evet, şu an cihazı basic pozisyonda tuttum. Evet, şimdi arkadaşlar şey yapacağım. İlk olarak bana 4-5-6 tuşlarını tanımlamamı istiyor. Yani sağ elimin 3 parmağını 4-5-6'nın koymak istediğim yere koyacağım. Yani avucumda tutarak edeceğim. Bunu ben, sen daha iyi anlatıyorsun tam nasıl tutulması gerektiğini ama.
Yani avuç içlerinin işleriyle destekliyoruz. Evet,
telefonun kısa telefonu. Kenarları avuç işlerimize geliyor.
Evet.
Uzun olarak tutuyoruz ve 4-5-6'ya parmaklarımı koyuyorum. Bu şimdi sol elimi koyuyorum. Bunun amacı da şu hocam. Nasıl koyarsan o şekilde yaza yaza bilme şansına sahibim. Şu an ben yazı yazmaya hazırım. İstersen sen süre başladı de ilk kelimemi söyle ama ondan sonra süre başladı. Şu kulaklığımı da çıkarayım da. Çünkü oradan kafamı karıştırıyor kendi sesimi duyarken. Evet hocam, ben şu an hazırım. Sen bana ilk kelimemi söyle, süremi başlat ve yazmaya başlayayım.
İlk kelimeyi mi söylüyorum?
Evet.
Bir saniye. Öyle.
Öyle diye. Bu arada Türkçe karakter kullanamıyoruz arkadaşlar.
Başlatıyorum.
Evet.
Başladı şu anda.
Evet.
Vakti. Space. V-A-K-T colon space. Yaklaşmış. Space colon I space. V-A-K-L-A-S-M-I-S com space. Çocukların. C-O-C-U-K. Karnı acıkmıştı. Space. A-R-N. Nokta. A-C-I-K-M-I-S-T-I. Period. Space. Ana bunu. A-N-A-S-P-B-U-N-U space. Hissettiği için H I S E T T kalktı, virgül I S I N S P K A L K T I com space. Ekmek torbasının içinden K E K S P T O R B A L I N I kalk S P I S aldı. Nokta. I R S P K A kalktın içinden A L G I I G G çuz. D I period space K A G I D I
N space I C I N kuz mu çıkarttı? N space T U
Z nokta.
C I K
A R Q tenceredeki suya I
period space T E N C E R E D
nokta.
K I
space sonra bir kibrit çaktı. Virgül. Çalı çırpıyı tutuşturdu. Nokta. Yoğun bir duman.
Dur hocam. Çalı tutuşturdu. Yoğun bir duman değil mi?
Aha. Tepe penceresine. Doğru.
Ne penceresine?
Tepe penceresine doğru. Yükselmeye başladı. Bu nokta dedik değil mi? Bu esnada soğuk bir kuzey rüzgarı esiyor bir gün yukarı çıkan duman.
Duman. Evet.
Tekrar aşağı iniyor. İki çocuk.
Bitti mi?
Bitti.
Evet güzel. İniyor yazdım. İstersen bu kelimeyi alma. İniyordan öncesinden itibaren şey al. Evet fena gitmedim sanki ama bilmiyorum kaç tane kelime oldu hocam. Şu an ben arkadaşlar Adem abi bunu yaparken bu yazdığımı bu iniyorum.
Bence gayet güzel.
Hatta ben nokta da koyalım.
Ben şu şeyi çözdüreyim.
Evet. Arkadaşlar bu yazdığımı şimdi şöyle 3 parmağımla sağa doğru çekersem 3 parmağımı soldan sağa doğru çekiyorum. Evet şu an bunu panoya kopyaladım. Bir yere mail atabilmek için falan kullanabilirim arkadaşlar. Şimdi artık Braille değişim bitti. Bunu kapatıyorum. Of zormuş.
Evet bakıyorum ben de.
Evet şu an bakalım kaç sözcük yazdığımızı bulacağız. Ama aşağı yukarı ne kadar hızlı yazılabildiği ile ilgili bir fikir vermişti herhalde dinleyicilerimize değil mi hocam?
Nasıl?
Ne kadar hızlı yazılabildiği ile ilgili bir fikir vermiştir umarım.
Evet evet.
Evet bakalım kaç sözcük yazdım. Şimdi Adem hocam o sözcüklerini sayıyor. İniyordu kelimesini sayma istersen hocam.
Sözcük sayımındayım. Ve...
Evet.
Bakıyoruz.
Evet heyecanla bekliyoruz hocam.
Evet 51 sözcük.
Evet 3 dakikada 51 sözcük yazmışız.
Aslında gayet güzel.
Evet 3 dakikada 51 sözcük yani dakikada...
Karakter olarak da vereyim mi hocam?
Söyle evet karakter olarak da verebiliyorsun doğru.
Boşluksuz karakter 306.
Boşlukta verdik o kadar
boşluklu
hocam.
Karakter 357.
357 süper.
Paragraf 1 satır 4.
Ona gerek yok hocam ama 51. Yani evet. Daha da yayında yayın var değil mi hocam? Benden gitmiş olabilir belki.
Yayın var diye biliyorum. Ben buradan kontrol ediyorum bir taraftan.
Evet.
Evet bir taraftan kontrol ediyorum.
Evet 51 kelime değil mi?
Evet. Gayet güzel bence.
Evet bence de fena bir sayı olmadı. Ha evet hocam yok seninle ilgili değil benim Skype.
Evet şu anda yayın var.
Evet evet benim Skype gitti. Şimdi onu ben biraz sonra yeniden bağlayacağım. Evet durum buydu.
Ben de İpek sesinden Elekuls'a geri döndüm.
Evet gerçekten.
Gayet güzel.
Evet bu şekilde arkadaşlar şey yapabiliyorsunuz aslında bir şekilde girilebiliyor. Herhangi bir şekilde sorun olmadan bu şekilde hızlı bir şekilde ki daha da hızlı yazabilmeniz mümkün aslında. Bunu çok daha hızlı yazabilmek. Çünkü saatte 30 kelimeye de çıkabildiğinizi söylüyordu. Benim şu an 51
kelime olmaz
yok,
hocam.
Dakikada 30 kelime civarında.
Ha, saatte 30
kelime. Şu an ben bu durumda 51 dediğimize göre 16 gibi değil mi? 16 ya. Yani biraz daha evet. Hızlı yazabilmeniz mümkün tabii. Hı-hı. Bu arada arada bir de tabii şey de yaptım tabii. Yanlışları düzeltiyordum falan dikkat ediyorsan geri falan.
Evet evet.
Epey bir şey oluyordu. Hı-hı. Ama bu şekilde bayağı hızlı bir şekilde yazabilmek işte gördüğünüz gibi böyle mümkün oluyor arkadaşlar. Evet MSN'den yorumlarınızı da
ben daha hızlı yazarım hocam ya. Bir ara şey tanıtacağım arkadaşlara. Dictation'ı. Dictation'da daha hızlı yazarım.
Evet hocam, bir yerde Dictation'da gerçekten yazalım.
Güzel bir program ya, tanıtmak lazım.
Dictation'da gerçekten anlamda güzel bir şey.
Arkadaşlar Dictation'ı Talks'u yapan firma çıkartıyor bu arada.
Nüans
firması. Gayet güzel söylüyorsunuz, yazıyor. Hatta ben Dictation'da biraz şöyle söylüyordum. Bugün hava çok güzeldi. Yarın ise yağmur bekleniyormuş diye tabii arada noktaları bilgileri söylüyoruz.
Bu arada hocam bu okuduğumuz şey neydi? Yani neyi ben yazıyordum? Duman falan çıkan. Neyle ilgili bir metindi yani?
Memduh Celal olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Sefil Kadın mı? Öyle bir şeydi ama adını bak şimdi yanlış şey yapamadım.
Evet oradan ama arkadaşlar şunu garanti edelim. Metni hiçbir şekilde daha önce görmedik. Adem abi şu an yayın sırasında okudu, ben de yazdım. Zaten metni görsen de çok bir şey fark etmez yani orada onu yazarken şey olmuyor hakikaten. İşte bir şekilde. Evet, Braille alfabesiyle iPhone'da bu kadar hızlı, belki daha da hızlı yazabilmeniz mümkün.
Bu arada 25 dakikamız var yayınımız.
Evet, o zaman istersen müzik arası ver hocam. Ondan sonra devam edelim.
Sen broadcaster'ım kayboldu.
Bu şekilde
birkaç arkadaşlar. Birkaç şey açık olunca böyle uğraşıyorum.
Bu arada Type Braille and Learn Braille ücretli bir program arkadaşlar. 9.99
arttırmışlar bir ara daha ucuzdu.
Evet, 2 dolar falandı. 2.5 evet. 2.99'du.
Arkadaşlar bazen App Store'da bu iPhone uygulanan olduğu şeyde programlarda indirim olabiliyor. Aslında keşke onda indirimli programları gösteren ayrı bir sekmesi olsa.
Evet, ben aslında o zaman süper olurdu gerçekten öyle bir şey olsa.
Evet. Kategori kategori yine verecek şekilde.
Bir de hocam Genius diye bir sekme var. Onun
evet, onun yaşayanını tam ben de anlamadım. Çok denemedim de aslında, bir yere bakarım ona. Onun üzerine de konuşuruz.
Hatta ara, onu kapatabiliyorsun istersen. Evet,
bir ara App Store üzerine konuşabiliriz. Nasıl oluyor, nasıl...
Evet. Onun mantığı üzerine de konuşalım bir ara hocam bir programda gerçekten.
Çünkü güzel bir şey. Programın özelliklerini falan da görüyorsunuz. Aslında deneme sürümü olsa keşke programların erişebilir mi diyeyim. Gerçi yazıyor çoğunlukla. Mesela bugün ben de Weather Pro diye hava durumu ile ilgili program vardı. Ona yeni güncelleme gelmiş. Özelliklerini yazmış yanına. VoiceOver ile uyumunda düzeltmeler yapıldı diye yazmış ama programı güncelleyince ben nedense benim iPod ile ilgili bir şey bu. Program açılıyor tekrar kapanıyor gibi oluyor. Kapanmıyor aslında ama ekrandan ana ekran şeye dönüyor.
Evet. Bazı programlarda o yaşanıyor hakikaten. Niye olduğunu ben de bilmiyorum yani. Öyle bir şekilde programlar şey olabiliyor.
Bu arada kısa bir ipucu VoiceOver kullanıcılar için. Eğer diyor VoiceOver'da bir Apple Voice diye bir yer var. VoiceOver'la ilgili erişebilirlik ve Apple'la ilgili bir site bu. Görme engelliler için. Burada bir şey podcast dinlemiştim. VoiceOver donma yaptıysa diyor. Yani donduysa, gittiyse cihaz bazen gider ya. 6 kere arka arkaya home tuşuna, o ana ekrana dönen tuşa basın. Gelecektir diyor kendinden.
Evet, o da ben de geçen ilginç bir şey öğrendim hocam, ben de onu paylaşayım. Bu şeyde öğe seçiciyi hiç kullandın mı VoiceOver'da?
Öğe seçiciyi kullandım galiba, evet.
Öğe seçici iki parmağınızla 3 kere herhangi bir ekranda olabiliyor arkadaşlar. İki parmağınızla mesela şöyle bir şey. Bu arada Cihan da bir şeyler yazıyor, bakalım ne, biraz belki bizimle ilgili biliyor. Mesela hocam buradayım, ana sayfadayım ya, 3 kere basıyorum bak. Buradaki öğeleri, yani bir kontrol insert F yapmak gibi yani. Çok buraya güzel. Yazdığın zaman hocam mesela öğe seçici, bak şimdi şuraya şey yazayım mesela. T. Bak. Gördün mü? Direkt bunu buldu hocam.
Süper.
Tıklarsam üzerine geliyordu oradan.
Yani aslında hani bir anlamda şeye benziyor. Windows 7'deki Windows şubasına gelen arama alanına
benziyor. Evet ama yani bunun avantajı şu mesela, her yerde internette de kullanabiliyorsun bunu. Çok yani güzel. O bulan bu anladığın öğedeki öğeyi buluyor yani, bir metni buluyor falan diye üzerine geldi. Şimdi tıklarsam açıyorum. Hani M'ye basıp baş harfine basıp programlara girme meselesi vardır ya. Bu da ben geçen Veli söyledi, Veli Avcı sağ olsun. Abi dedim nasıl, onu da şeyde Navigon'la ilgili. Bu arada biz Navigon'la ilgili de çok güzel bir demo yaptık. Yakında onu internete yükleyeceğiz. Aslında hazırladık
buradan da yayınlayacağız.
Evet. Evet, belki buradan da yayınlamak fayda olabilir gerçekten. Önce evet, buradan evet. Belki yüklemek lazım. O Navigon demosunda da Adem abiyle birlikte Nargileci'ye gitmiştik. Onu da
zaten doğru istedim. Bir yere gitmeyiz. Nargileci'ye gittik.
Evet hocam.
Ya de... yemek yemeye gideriz ya nargile içmeye. Şey, o zaman müzikten sonra bu sık sorulan sorulara geçiyoruz değil mi?
Evet, bu arada hocam Cihan şeyden, sizin bahsettiğiniz bu uygulamalar var diyor Cihan. Skype'tan yazıyor. Hı hı. Diyor ki günün uygulamalarını ücretsiz indirimli yapan programlar var gibi bir şey var. Yani. Öyle
onları
bir şeyler
biliyorum.
Varmış yani.
ben App Store'a öyle bir şey sekme eklenebilir mi diye düşünmüştüm.
Evet evet, olsa onları ücretsiz diye bir sekme olsa.
Ha, onları görmüştüm.
Evet doğru.
Şey, o an indirimde olan programları gösteren sanırım ücretsiz diye bir şey var, seçeneği var.
Evet.
Onu ayırabiliyorsun da o an indirimde olan programları gösteren bir sekme olsa diye ayrıca.
Doğru, o da güzel olur gerçekten. Evet. Peki hocam ne yapalım şimdi? Nasıl bir yöntem izleyeyim? 20 dakikamız var aşağı yukarı 25 dakikada. Sıkça sorulan sorulara mı geçelim?
Bence ona geçelim.
Evet, ona geçelim. O zaman ben hızlıca onu açayım hocam bir tane.
Ben o zaman parçayı veriyorum. 2 dakikalık bir parça.
Tamam, kısa bir parça verelim. O zaman
i̇ki
şey yapalım.
2 sür bakayım ne kadar?
Tamam.
2 dakika 48 saniye.
Tamam hocam. O arada ben de dosyamı
tamam,
açıyorum.
Tamam o zaman.
Sular apardı bizi. Kör olasın Suzan, Suzi, Suzan, Suzi, Suzan, Suzi. Sular apardı bizi.
Benzer bir sıkça sorulan soru, engel seçiminin ilk kurulduğu zamanlarda yapmıştık. 2005'li yıllarda sitemizin ilk açılışına koyduğumuz yazılardan biriydi. Hocam hatırlıyor musun?
Evet.
Sıkça soru, onu da NFB'den almıştık sanırım. Çünkü benzer sorular vardı ama burada NFB çok güzel bir uygulama yapmış. Çocukların sorduğu soruları. Şey. Çocuklar
evet.
NFB'ye sordukları soruları birleştirmiş ve onunla ilgili bir yazı hazırlamışlar. Biz de çok beğendik bu yazıyı. Adem abi Türkçe bunu çevirsek radyo programında falan tartışırız dedi. Ben de hakikaten güzel olur dedim ve bunu çevirmeye karar verdim. Çevirirken fark ettim ki bazı şeyler birebir çeviri yanlış olur. Yani Türkiye'ye evet. ilişkili değil yani. O yüzden bahsedilerin çevirilerinde Türkçe'deki uygulamalarla yararlandım. Bunu sitemizde de paylaşacağız ama sitemi paylaşmadan önce radyo programında paylaşmak istedik. Buradaki belki tüm soruları okur muyuz bilmiyorum. Bazı soruları okuyalım, bazı soruları öyle geçelim üzerinden diye düşündük hocam.
Evet.
Evet, bundaki ilk sorumuz şöyle, şunu sormuşlar onlar. Tabii Braille çok önemli NFB için.
Uyarlayan dengin yıl. Başlık seviyesi 2 uyarlayanın odu. Bu yazı. Başlık seviyesi 2 Louis Braille kimdir?
Evet hocam. İlk soru Louis Braille kimdir? Evet. Sorusuymuş. Evet. Bakın bu soruyu nasıl açıklamışlar?
Braille okuma ve yazma sistemi Louis Braille adında bir Fransız tarafından daha genç bir çocukken geliştirilmiştir. Braille kaza sonucu kör olmuş ve harfleri kabartarak okumanın çok yavaş olduğunu fark etmişti. Körlerin daha hızlı bir biçimde okuyup yazmalarını istiyordu. Askerler tarafından kullanılan bir kodlama sistemini Braille alfabesine model aldı ve bunu geliştirdi. Louis Braille hakkında daha fazla bilgi almak için okul kütüphanenizi veya interneti ziyaret edin.
Mesela uyarlamalardan biri buydu. O zaman herhalde bunu yazdıklarında 80'li yıllar mı falan hiç internet falan bahsetmiyordu hocam. Sadece okul kütüphanesi ziyaret ediliyordu.
Araştırmaya da yetiyor.
Evet, o şekilde. Tabii çok kısa bilgiler vermiş yani bununla ilgili. İkinci soruları da yine NFB'nin şeyi Helen Keller kimdir?
Başlık seviyesi 2 Helen Keller kimdir?
Helen Keller yani Helen Keller kimdir sorusu var.
Helen Keller hem kör hem sağırdı. Bunun için savaşmak zorunda kalsa da Radcliffe Kolejinden mezun olmaya başardı. Birçok kitap yazdı ve hem kör hem sağırlar için olanakların arttırılması konusunda çok çok çalıştı. Onun yaşadığı dönemlerde hem kör hem sağırlar için çok fazla olanak yoktu. Artık ABD ve çeşitli batı ülkelerinde hem kör hem sağırlar için daha fazla eğitim, öğretim, iş fırsatları ve diğer olanaklar var. Helen Keller hakkında daha fazla bilgi almak için okul kütüphanenizi veya interneti ziyaret edin.
Bakın buna interneti yazmış galiba.
Yok hocam ben yazmamıştım. Evet dedim yok internet tamam, falan. Ama şey diyor mesela diyor ki önceden diyor onların için pek de bir olanak şimdi sanki çok var yani. Türkiye'ye baksanıza hem kör hem sağır olan biri varsa bile bilmiyoruz yani.
Evet.
Bırak olana öyle birini tanımıyoruz. Çünkü olmadığı anlamına da gelmiyor bu büyük ihtimalle. Doğru. Değil mi hocam yani? Doğru. Mesela en onun örneği Selen de herhalde yakın zamanda. Selen Özel arkadaşımız. O gerçi daha önceden duyabiliyordu ama doğuştan hem kör hem sağır biri varsa da bilmiyor yani ne kadar sokaklarda değil.
Değil mi? Doğru.
Evet bunlar zaten daha klasik sorulardı. Sonra devam ediyor.
Başlık seviyesi 2 Braille nedir?
Braille nedir Braille diyor. Nedir? Evet Braille nedir? Bunun biraz daha ilerleyelim hocam Braille. Bazı başka şey.
Başlık seviyesi 2 beyaz baston yasası nedir?
Evet beyaz baston yasası diye bir şey varmış Amerika'da bakın. Bu yasanın ne olduğunu kısaca şöyle bir bakalım. Türkiye'de böyle bir yasa yok zaten. Daha çok rehber köpeklerle ilgili bir yasa hocam bak.
Maalesef ülkemizde böyle bir yasa yoktur. Böyle bir yasa olmaması nedeniyle ülkemizde ABD ve Avrupa ülkelerinde körlerin sıkça kullandıkları rehber köpek de yoktur. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu yasaya göre her eyalette beyaz baston veya rehber köpek kullanan körlerin görenler gibi kamusal her yere erişim hakkı vardır. Yani körler baston veya rehber köpeklerini kamu binalarına, iş yerlerine, ofislere, restoranlara, patent salonlarına, bowling alanlarına, lunaparklara, otobüslere, trenlere, uçaklara ve diğer kamu alanlarına götürebilir. Bu yasalar, Amerikan Ulusal Körler Federasyonu'nun NFB körlerinde herkesle aynı haklara sahip olmasını garanti altına almak için yaptığı mücadeleler sonucu çıkarılmıştır. Skype, Black Lotus 2, çevrimiçi oldu.
Evet, bu arada arada başka. O öyle bir şey yazmıyordu arkadaşlar. Onu caz sonunda
yani beyaz bastonla her yere giriyoruz. Rehber köpek olsa ne kadar gideriz bilmiyorum.
Türkiye'de tabii onun bazı hem dini sebepler hem halkın yeterince buna duyarlı olmayışı hem bu yasa sıkıntı olurdu diye düşünüyorum. Hı-hı. Yani bu yasayla da yasa olsa bile adam almaz Türkiye'de çoğu yerde. Öyle sıkıntılar olabilir. Yani oralarda da yaşanıyordur bu bazı yerlerde almak istemeyenler falan ama böyle bir yasa çıkarmayı...
Dini yönden bir sıkıntı olur bilmiyorum. Ben şöyle bir hadis okuduğumu hatırlıyorum. Bunu haftaya size daha net söylerim. Görme engellilerin kendileri için köpek beslemelerini peygamberimiz serbest vermiş.
Süper. Ama işte bir sürü insan pistir, hayvandır, girmesin falan diye bazı yerlere almama ihtimali olabilecek bir şey. Türkiye'de yaşanacaklar ama rehber köpek Türkiye'deki ekonomik sebeplerle de galiba biraz
olmuş, yani evet bakımları var onların tabi reçete hayvan baston gibi değil bir şeyler yiyecek bir şeyler içecek
tabi bir de bunun ciddi çok ciddi biz bununla ilgili bir program yapmıştık geçen sene programımızda çok ciddi bir eğitim sürecinden
belli süreçlerde veterinere götürmek belli evet. bakımlarını yaptırmak gerekecek
evet epey bir süreci oluyor
yani baston hocam. Kopsa gider yeni baston alırsın
yani
kırılsa
başlık seviyesi yeni baston alırsın
ama rehber köpek bakımıyla ayrı bir şey. Canlı neticede.
Aynen. Bayağı bir şey var. Bir de onlar öldüğünde çok üzülüyormuş gerçekten. Evet. Yani çünkü kaç yıl
ama şöyle üzülür. Üzülür insan yani. Hakikaten. Yani normal evcil hayvanlarda bile yaşanıyor bu. Bir tane evde hayvan besliyorsanız kuş olur, balık olur, o öldüğü zaman bile insan üzülüyor ki siz de sürekli hareket eden bir rehber köpek öldüğü zaman üzülmesi insanın gayet doğal.
Evet, gerçekten o bayağı bir can yoldaşınız haline geliyor. Bakın bu soruya verilen ilginç cevap.
Başlık seviyesi 2 köler ne tür işleri yapabilir?
Köler ne tür işleri yapabilir? Bu da bir sürü meslek de saymış ama sonunda söylediği şeye bir dikkat edelim bu cevapta.
Hemen hemen her şeyi. Aşağıda dünyada köylerin bugünlerde yaptıkları mesleklerden bazılarını göreceksiniz ama çok daha fazlası da var. Çiftçiler, avukatlar, sekreterler, fabrika işçileri, matkap ve turna operatörleri, hemşireler, restoran yöneticileri, çocuk bakıcıları, sosyal hizmet uzmanları, bilgisayar programcıları, sigorta satış elemanları, kimyagerler, ev hanımları, doktorlar, benzin istasyonu çalışanları, öğretmenler, profesörler, santral operatörleri, çağrı merkezi elemanları, halkla ilişkiler uzmanları, danışmanlar, bakım işçileri, kapıcılar, bilim insanları, mühendisler, oyuncak dükkanı yöneticileri, kütüphaneciler, güzellik veya kozmetik uzmanları, araba tamircileri, elektrik mühendisleri, borsacılar, muhasebeciler, gazeteciler ve çok çok daha fazlası eğer bir işi yapabileceğinize inanıyorsanız ve işvereniniz de inanıyorsa, köylerin yapamayacakları çok çok az iş vardır. Burada önemli olan köylerin yapmak istedikleri işi seçme şanslarının olması ve toplumun köylere fırsat tanımasıdır.
Bu kadar yani.
Evet, bu da mesele gerçekten bu. Hatta biz bir tane pilot olduğunu bile okuduk evet. Yani gerçekten. O pilotu da bir ara bulursak röportaj yapmak istiyorum hocam. İlginç olur yani.
Evet. Değil mi? Kesinlikle.
Yani burada şey var tabii ki. Yani burada meslek saymak da yanlış aslında. Değil mi? Burada yani önemli olan bugün bir arkadaşla konuşurken onu söylüyordum hocam bu tür şeylerde. İnsanların ve köylerin de buna. Senin bir şey yapamamanın tek sebebini körlüğüne bağlaman yanlış.
Kesinlikle.
Yani tamam etkili oluyordur zaman zaman. O da yani hiç olmuyor yani hiç alakası yok diyemez ama tüm sebebi ona atıp işten kaçmaktır gibi geliyor.
Evet, kesinlikle katılıyorum.
Sen her işi ben de yapamam, sen de yapamazsın ama benim her işi yapamamamın sebebi kör olmam değil. Başka sebeplerden dolayı. Ha, o alana yetenekli değilimdir, onu istemiyorumdur, beceremiyorumdur. Değil mi hocam? Yani öyle düşünüyorum. Evet. Bunu böyle görmemiz lazım. Yoksa kör olan her şeyi yapar diyemem. Ama istediği şeyi yapmasını engelleyen şey körlüğü değildir çoğunlukla. Onu evet, anlatmaya doğru. Çalışıyorum aslında.
Doğru.
Başlık seviyesi 2 neler körlüğe sebep olur?
Evet, neler körlüğe sebep olur diye bir soru var. Biraz klasik geçeyim bunu çünkü körlüğe, çok soru var.
Başlık seviyesi 2 körlüğe de okula gider.
Ha, mesela bakın burada Amerika ve Türkiye'nin farklarını göreceğiz bazı şeylerle ilgili.
ABD'de eskiden kör çocuklar evlerinden uzakta körler için yatılı okullara giderlerdi. Körler için halen birçok eyalette özel okullar var. Ama artık orada birçok kör çocuk evlerinin yanındaki okullara gidebiliyor. Körler için özel yatılı okullara giden çocukların çoğunun körlükleriyle birlikte başka engelleri de var. Maalesef ülkemizde durum bu kadar gelişmiş değil. Bazı şehirlerimizde yatılı körler okullara eğitim vermeye devam ediyor. Ancak devlet okullarındaki kör çocukları herhangi bir sınıfa devam etmekte, baston kullanmakta ve braille ile okuyup yazmakta. Bu kör öğrenciler bir sürü özel öğretmenlerle çalışabilir ve bu özel öğretmenler körler için hazırlanan kitapları okumalarına yardım eder. Maalesef ülkemizde körler okullarına gitmeyen çocuklar için bu tür özel öğretmenler çok çok az. Ancak kaynaştırma okullarına giden çocuklar için İstanbul gibi büyük şehirlerde çeşitli özel eğitim kurumları, onların okullarına uyum sağlamaları, braille alfabesini öğrenebilmeleri için çocuklara yardım ediyorlar. İlk öğretime giden kör çocuklara braille ders kitapları da sağlanmakta. Bu braille kitaplarda sizin mürekkep baskılı kitaplarınızdaki içeriğin aynısı vardır. Kör çocuklar aynı yaştaki diğer çocuklarla aynı dersleri alır. İlk başta, kör çocuk bilgisayarla ödevlerini hazırlamaya öğrenene kadar, özel bir öğretmen, braille olan ödevleri kontrol edebilir. Kişi bilgisayarla ödevlerini yapmaya öğrendikten sonra, tüm öğretmenler ödevlere bakabilir.
Evet.
Bu da Amerika ve Türkiye'yi kıyasla, bu esas uyarlama yaptığım sorulardan biri buydu çünkü. Direkt oraya baksam, orada hiç körler okulu yok diyeceğim. Türkiye'ye direkt geçiremezdik hocam.
Evet.
Sadece çok engellilerin gittiği kurumlardan bahsediliyor. Türkiye'de de VIA kaynaştırma eğitime geçmeye çalışıyoruz ama ne kadar geçebiliyoruz ayrı. Yani öyle sadece çocuğu hiçbir şey bilmeden kaynaştırma eğitime atmak da çok mantıklı bir şey değil hocam. Yani hiçbir şey yok etrafta, ne olduğu belli değil falan. Özellikle bu destek öğretmenlere, özel öğretmenlerine, onun braille alfabesini ona öğretecek, körlükle ilgili becerilerini kazandırmak zorundasın. Yoksa
tabii,
hakikaten yani. Şey gibi algılıyor. Körlük, ben çok ciddi bir eksiklik, Allah kahretsin noktasına geliyor. Yani onu yapmadan daha da tehlikeli bir hale geliyor aslında.
Evet.
Başlık seviyesi 2 neden bir yerden bir yere giderken bazı körler baston, bazıları da rehber köpek kullanır.
Bunu geçiyorum hocam. Bu biraz daha şeyle
ilgili. Başlık seviyesi 2 bir kör parayı nasıl tanır?
Ha, bir kör parayı nasıl tanır? Bak hocam, ilginç bir yöntem kullanmışlar para tanımada onlar. Biz pek kullanmıyoruz Türkiye'de ama onlar demek ki bunu sıkça yapıyorlar.
Ben kullananlar vardır.
Evet.
1 TL, 50 kuruş, 25 kuruş gibi bozuk paraları birbirinden ayırmak nispeten daha kolaydır. Çünkü bunlar farklı boyutlardadır. 5 TL, 10 TL, 20, 50, 100 ve 200 TL gibi kağıt paraları ayırmanın da birçok yolu vardır. Bazı köyler farklı paraları cüzdanlarının farklı yerlerine koyabilir. Özellikle her an yanlarında taşımadıkları 50, 100 ve 200 TL gibi paralar için bunu yapabilirler. Kağıt paraları ayırt etmek için kullanılan en yaygın yol onları farklı biçimlerde katlamaktır. Herkesin farklı katlama yöntemi olabilir ve bunun için standart bir yol yoktur. Örneğin, 5 TL uzunlamasına, 10 TL dayanlamasına 2 katlanabilir. Ya da 10 TL 2 kez katlanabilir. 20 TL lob biçiminde katlanabilir veya hiç katlanmayabilir. ya da 5 ile 4'e katlanabilir veya hiç katlanmaz. Herkes kendi yöntemlerini kullanır. Birinden para aldıklarında kaç TL olduğunu sorup ona göre katlayabilirler. Bütün bunları alternatif olarak Merkez Bankası'nca üretilen para tanıma cetvelleriyle dikörler paralarını rahatlıkla tanıyabilmektedir. Ücretsiz olarak ödenilen bu cetvelin içine para konulup rakamların yazılı olduğu tarafa doğru katlandığında, paranın uç kısmının geldiği yerdeki rakam, o paranın kaç TL olduğunu göstermektedir. Bu rakamlar hem Braille hem Latin alfabesiyle yazılmıştır. Bu biçimde bozuk paralar da tanınabilmektedir.
Evet, yani evet. Bunu da sonradan eklediğim bir bilgiydi. Orada yoktu. Aslında şöyle, NFB'nin orijinal çevirisinde neredeyse baston ve rehber köpek dışında hiçbir araç gereçten bahsetmiyordu. O da ilginç bir şeydi hocam. Yani her şeyi kendi belli yöntemler bularak yapma noktasında bir felsefeleri vardı. Onlara da bahsetmek lazım. Hani biz buralara bazı şeyleri ekledik. Ama bu para katlama yöntemini sen kullandın mı? Hiç böyle hepsini farklı farklı katlama. Ben hiç
kullanmamıştım.
Bulunduğunuz yer. Farklı katlama yöntemini kullandım.
Evet. Bizim Gizem vardı İstanbul Üniversitesi'nde o da. Onu da görmüştüm ben iki bölümde katladın ama burada demek ki böyle bir öğretim rehabilitasyon merkezlerinde böyle bir çalışma da gerekli ama işe yarayabilir tabii paraları farklı tabii farklı katlama yöntemi. Özellikle küçük paralar için. Hı. Hani belki 50-100 lirayı böyle garip garip 4'e 5'e katlamak mantıklı olmaz ama onları cüzdanınızın ayrı yerlerine koyup 5 lira, 10 lira, 20 lirayı böyle birini üçgen, birini dörtgen, birini rulo yaparsan şey olabilir. Yani düşünülebilecek bir yöntem.
Evet.
Ya da iPhone'larda olduğu gibi Looptel gibi bir para tanıma kullanabilirsin. Ya da cetveli kullanabilirsin. Yani aslında şunu anlatmaya çalışıyor bütün bu metinler. Yani bir yolu yok.
Yani evet.
Herkesin kendi yöntemleri var. Yani
farklı bir yöntem kullanabilir.
Size de bunları sorarlarsa, aslında bunu biraz öyle, biz biliyoruz zaten bunları ama bize sorduklarında tek bir yöntem olmadığında, senin yöntemini başkasının başka bir yöntem bulunabildiğinde ama bunu isterse bir yöntemle ayırdığını göstermek aslında.
Evet.
Başlık seviyesi 2. Körler bir yerden başka bir yere nasıl gider?
Evet, körler bir yerden bir yere başka. Şimdi bunu birisi sorduğunda nasıl açıklarsınız hocam? Bakalım NFB ne demiş?
Körlerin bir yerden başka bir yere gitmesi için birçok yol vardır. Yürürken uzun bir beyaz baston kullanmak, kör bir kişinin merdivenleri, kaldırımları, caddeleri, araç yollarını, kapıları, bisikletleri, asansörleri, yürüyen merdivenleri, kişileri, sandalyeleri, masaları, sıraları veya herhangi bir obje veya yeri bulmalarını sağlar. Baston, yürürken körden en az 2 adım önde olacak kadar uzun olmalıdır. Bu sayede körler bir yere gelmeden onu bastonlarıyla bulurlar. Küçük çocuklar için çok kısa, uzun insanlar için çok uzun her boyutta beyaz baston vardır. Bazı insanlar bir yerden bir yere gitmek için rehber köpek kullanmayı sever. Bu köpekler, bir şeylerin arasında gitmek, kapılardan geçmek, kaldırım kenarları ve merdivenlerde durmak için özel olarak eğitilmişlerdir. Kör kişi, caddeden karşıya geçmeyen güvenli olduğunu duyarsa, köpeğe ilerlemesini söyleyecektir. Kör kişi istediği restoran veya iş yerine geldiğinde, köpek kapıyı bulacaktır. Köpek kullanan kör her zaman köpekten sorumlu olmak ve ona ne yapacağını söylemek zorundadır.
Bakın bu çok önemli. Rehber köpek dediğiniz şey sizi alıp istediğiniz yere götürmüyor yani. Öyle bir haritası yok üzerinde. Yani rehber köpek sadece senin çarpmamanı sağlıyor aslında. Esas işte bu. Bastonun canlı hali gibi düşünebiliriz değil mi? Evet. Yani bir yerin arasından gidiyor mesela. İki eşya var.
Tabii.
Orada seni o engele çarpmaması. Karşıya bile tek başına geçmiyor yani. Sen ancak ona git, yürü dersen gidiyor. Evet. Mesela önemli, sen binayı buluyorsun. Köpek sadece giriş kapısını buluyor.
Ya sen gidiyor. Kenan Gizmen, çevirici oldu.
Binayı bulmuyor kendisi.
Evet, evet. Yani binayı
bulan... Ben robot rehber köpek çıkaracağım Google haritasını.
Evet, onlar belki bulur. Ama yani biraz etken de olması gerekiyor körlerin. O yüzden biz hani bu NFB'nin araba fikrini o anlamda sevmiştik ki etkin olmakla ilgili. Yani Google'ın arabası güzel, iş pratikte çok faydalı olabilir, kullanılabilir ama edilgensin ya. Seni bir şey götürüyor yani.
Evet.
Ne bileyim.
Arabanın koltuğuna atıyorsun, gidiyor.
Yani.
Başlık seviyesi 2. Kör kişiler elbiselerini nasıl tanır?
Kör kişiler elbiselerini nasıl tanır hocam? Sen nasıl tanıyorsun elbiselerini?
Ayrı askılara atıyorum.
Ayrı askılara atıyorsun. Güzel.
Yani tanıma yöntemleri var. Belli sırası oluyor.
Evet, belli sırası. Ayrı askılar bir de başlık. Dokularından anlıyoruz tabii ki. Bakalım.
Elbiselerin çoğunluğunu onları hissederek ayırt etmeyi sağlayacakken az bir farklı özelliği olacaktır. Sarkı düğmeleri ya da çıpçıkları ya da kıvrımları ya da bağları olabileceği gibi kumaş ya da dokuları farklı olacaktır. Bazı elbiseler eteklerin belinde farklı kuşak veya lastikleri veya farklı türde cepleri olacaktır. Kör birisi, mavi gömleğinin komik şekilli düğmeleri olan gömleği olduğunu ve mavi pantolonunun cepleri olmayan pantolon olduğunu bilebilir. Rengi belirsiz olan bluzun yeşil olduğunu söyleyebilir ve bu bluzun kemere ipli hissedilen yeşil pantolonuyla gidebileceğini bilebilir. Bu şekilde kör kişiler elbiselerini dokunarak ayırt edebilir ve hangi elbiselerin birbiriyle uyumlu olduğunu söyleyebilir. Yine de bazen aynı biçimde istedilen birden fazla gömleği veya bluzu olabilir ve kravatlar aynı biçimde istedilebilir. Bu tür durumlarda bazı körler elbiselerini ayırt etmek için onlara özel işaretler koyabilir. Dikilebilen Braille etiketler vardır ve örneğin siyah kot çiftini ayırmak için kancalı iğne kullanılabilir. Bazı insanlar mavi takım elbiselerinin etiketine bir düğme dikebilir ve gri takım elbiselerinin etiketinin bir kenarını kesebilir. Bazıları birbirine benzeyen gömleklerinin, kravatlarının ve takım elbiselerinin bir listesini yapıp bunların her birini bir Braille harf veya numara iliştirerek birbirlerinden ayırabilir. Mağazadan bir şey aldığında veya birisi ona bir elbise hediye ettiğinde, onlara kıyafeti anlattırırlar ve kıyafetin nasıl göründüğünü ve nasıl hissedildiğini öğrenirler.
Evet. Aslında bu da
şey bunun çevirme bu tür birçok tekniği bizimkiler de çoğu kullanmıyor hocam yani bunların birçoğu. Millete sormayı tercih ediyorlar daha çok aslında. Mesela benim annem şey yapıyordu. Şimdi renk tanıcımız var onunla kullanıyoruz ama mesela mavi siyah gömleğime S harfi dikmişti. Mavi gömleğime M harfi dikmişti arkasına. İğne iplikle. Bayağı da faydalı oluyordu Braille yani. Braille olarak tabii. Braille M, Braille S. Ben onu da bilmiyordum. Ben bak böyle böyle yapacaksın o M olacak diyordum. Onu anlayıp dikiyordu falan. Gayet ve çıkmıyordu hocam o iğne iplikle dikilendiğim. Evet. O zaman çok da iyi anlıyordum. Çünkü şekilleri bazen gerçekten birbirine aynı benziyor olabilir. Yani rengini o zaman nereden diyeceksin. Hani her zaman dokusundan ayırt edemeyebilirsin.
Evet.
Ama hani aslında yani şey becerikli. Bunları başka askılara asarsın. Mavilerin olduğu yere mesela bir şöyle de yapabilirsin mesela mavi gömleklerinin olduğu yere bir etiket koyarsın, o mavileri hep oraya asarsın falan.
Evet,
bir sürü.
Evet, tabii ki.
Ya mümkün.
Yani yeter ki istersin ya bir sürü yöntem geliştirir.
Tabii. Bu tek bir yöntem olmadığını aslında burada anlatmaya çalışıyor.
Şimdi iPhone'lar için programlar var, etiket tanıma programları.
Hı hı.
Şey yapabiliyorsun, ıslanmaz, yıkanınca yıpranmayan etiket seçenekleri de var.
Hı hı.
O etiketteki QR kodları görünce ona ses kaydıyla kendi sesinde işte mavi ya da işte başka ne demek istiyorsan ekleyebiliyorsun ses olarak.
Onlar makineye atınca yıpranmıyor mu hocam?
Yıpranmayan etiketler var. Onları satın alman gerekiyor.
Hmm, evet. Güzelmiş o. Gerçekten o mantıklı makineye falan attığımda evet. Şey olmasın.
Ettiğimde. Başlık seviyesi 2. Öğler renkleri nasıl tanır? Bazı köyler renk.
Evet. Renkleri nasıl tanır sorusu başlık, var. Bu bazı, yani başka.
Başlık seviyesi 2. Kör kişiler marketlerde nasıl alışveriş yapar?
Yani mesela marketlerde nasıl alışveriş?
Meyve ve sebzeler, sosis, tavuk gibi birçok yiyecek dokunarak ayırt edilebilir. Fakat çorba tenekeleri, kahve kutuları, tenekede sebzeler, süt kutuları, dondurma kapları ve benzeri ürünleri ayırt etmek zor olabilir. Birçok kör kişi alışveriş bir şeylerin yerlerini bulacak, marka ve türleri okuyacak bir arkadaşıyla yapmayı tercih eder. Ya da alışveriş için bir market görevlisini kullanabilir. Bazı körler, özellikle çok fazla şey alıyorlarsa, başkalarının okuması için bir mürekkep baskılı liste ve kendilerinin okuması için bir braille liste kullanacaktır. Son dönemlerde birçok büyük market internet ve telefon aracılığıyla da alışverişe imkan tanımaktadır. Körler bilgisayarlarında kullandıkları ekran okuyucuları yardımıyla istedikleri marketin internet sitesine girerek, kimsenin yardımı olmadan alışverişini yapabilir ve istediği ürünleri rahatlıkla seçebilir. Bilgisayar kullanmakta zorlanan körler de aynı işlemi marketlerin çağrı merkezlerini arayarak telefon aracılığıyla yapabilir. Bizzat markete gidip alışveriş yapmak ya da internet veya telefonu kullanmak hem görenler hem de körler kişisel tercihe bağlıdır.
Ben bir ara şey yapıyordum o geldi baba. Telefonda bir tane program bulmuştum. Handy Shopping List diye program. Ona ürünlerini de Türkçe'ye işlemiştim. Onda bir şey var. Ürünü işaretleyince başka bir yere sekmeye geçiyordu ürün. Tamamlandı diye. Oraya alacaklarımı yazıyordum. Markette görevliyle aldıkça onları düşürüyordum o listeden.
Evet.
En son aynen. Listem sıfırlanınca tamam diyordum alacaklarım bitti.
Bitti gerçekten.
Böylelikle eksik bir şey kalmıyordu gelirken.
Aynen daha önceden listenizi öylelikle hazırlayıp şey yapabilirsiniz. Yani aslında bu tür şeylerde şundan çekinmemek lazım. Mesela markete gittin. Markete gittiğince bir görevli istemek en doğal hakkın yani.
Tabii.
Yani oraya gidip öyle mahsum bakmana aradın, gerek yok yani.
Oranın müşterisi.
Sen oraya müşteri olarak gidiyorsun, para harcayacaksın. Bunda işte bunu anlamamız lazım. Bunlarda utanılacak bir şey yok.
Evet.
Veya bu bizim aciz olduğumuzu göstermiyor aslında. İnsanlar önce bunu çözmemiz lazım. Oraya rahatça gidebilirsin. Sen orada alışveriş yapman lazım. Oradaki kişinin de sana bunun için yardımcı olması lazım. Bir imkan sağlamıyorsun.
Evet.
Ya o yüzden bunları baştan aşmamız lazım. Ha ya tabii ki telefonda, internette falan da yapabilirsiniz daha sonra. Ama bazen oraya da gitmek gerekebilir. Yani o tür marketlere de gitmek gerekebilir.
Evet, şu anda saatlerimiz 23.03. Onu da arada söyleyeyim.
Evet, 23.03. Bunu bitirelim ve şey yapalım hocam. Birkaç soru daha yanıtlayalım istersen. Ondan sonra programı yavaş yavaş kapatalım.
Evet.
Başlık seviyesi 2 kör insanlar nasıl daha iyi okur?
Bunları zaten biraz bildiğimiz için biraz daha ilginç sorular var.
Başlık seviyesi 2 körler nasıl yemek pişirir?
Ha mesela köyler nasıl yemek pişirir?
Başlık.
Bu da size çok sık gelen sorulardan biri olabilir arkadaşlar. Değil mi? Evet. Yani birileri de karşılaştığınızda mutlaka sorar birileri.
Köylerde görenlerin kullandığı aynı ocak veya elektrikli fırınları, mikrodalga fırınları, ızgaraları, mikserleri, yiyecek karıştırıcılarını, doğrayıcıları, elektrikli bıçakları, tavaları, kızartma tencerelerini, çanak çömlek kapları ve diğer mutfak araç gereçlerini kullanır. Mikrodalga dokunsal düğmelerine ve fırında sıcaklığı gösteren noktalara braille veya özel noktalar yapıştırılabilir. İçinde çizgiler bulunan ölçü kapları yerine farklı boyutlarda ölçü kapları ve kaşıklar kullanmak daha kolaydır. Körler, yemeklerin nasıl piştiğini kokusuna, sesine, sıcaklığına, pişme süresine, dokusuna ve kıvamına göre anlayabilirler. Yeni kör olanlar için rehabilitasyon merkezlerinde görmeden nasıl yemek pişirildiğini anlatan özel dersler vardır. Ayrıca yemek pişirmeyi daha kolay ve güvenli hale getiren uzun fırın eldivenleri, sıvı seviye göstergeleri sıvının kaçmaması için de belli bir seviyeye geldiğinde ses çıkaran bir araç ve çift taraflı spatula gibi mutfak araçları da bulunmaktadır. Tıpkı gören insanlar gibi bazı körler de yemek pişirmekten daha fazla hoşlanabilir. Mehmet Büyükçelik, hocam bıraktığınızda yazarsanız ben yayını alırım. Mehmet Büyükçelik.
Hocam. Bu da NFN, NFN,
söylemiyor arkadaşlar. Mehmet abi bize söylüyor. İnşallah bırakırken söyleyeceğiz. Şimdi biraz sonra bırakacağız Mehmet abi. Bunu da buradan belirtelim. Evet, hocam sen burada şeyden bahsetsene. Geçen ekmek pişirme makinesi var Adem abi. Çok güzel ekmekler pişiriyor bize. Şeyden aldı. Bunun için de güzel kaplar aldı.
Evet, güzel kaplar aldım. Hakikaten burada dediği gibi üzerinde brand olarak belirtilmiş arkadaşlar kaplarım var. Mesela bir kap dediği ölçü ölçek aşağı yukarı 240 miligramlık bir ölçek. İşte bunun 1/2 kap var, 1/3 kap ayrı ayrı şeyleri var, kapları var. Sapı olan, kaşın biraz daha büyük gibi tarif edeyim. Derin kapları olan. Bunlarla yapmak istediğim şeye göre ölçekleri verilmiş malzemeleri ayarlıyorum. Kaşık ölçekler var. Bir çorba kaşığından başlayıp, pardon iki çorba kaşığından başlayıp 1/64 çay kaşığı ölçeği, tatlı kaşığı ölçeğine kadar inebilen çok böyle minik damla şeklinde koyabileceğiniz kadar çeşitli araç gereçler mevcut böyle ölçekler. O yüzden bir şeyleri ölçerken işte internette bazen değişik tarifler oluyor. İşte 1/8 kap su koyun der. Bunları yapmak kolay oluyor bu tür şeylerle. Sapının hemen bu kaşık kısmına yakın yerinde braille olarak yazıyor. Plastik oldukları için o makinede yıkanmadan da etkilenmiyor. Rahatlıkla ölçebiliyorsunuz bir takım şeyleri.
Evet yani bu gördüğüm bunlarla da Adem abi gerçekten o kaplar geldikten sonra yemek yapma şeyin arttı. Yani o ekmekler çok daha güzel oldu gerçekten.
Evet, tam evet. Çünkü öbür ölçek de tutturamıyordum ben ona. Rastgele yapmak zorunda kalıyordum.
Evet.
Tahmini bir şey yapıyordum. 1/8 kap su koyun diyordu. Tam nereye kadar geldiğini elimle anlamak zorunda kalıyordum.
Tabii. Ya bu tabii şöyle yani daha iyi yemek yapanlar onu daha iyi kararını tutturabilirler bilmem ne yapabilirler ama bu yöntemle de Adem abi gayet de güzel ekmekler bence yaptı. Bir de belki bu değil mi biberonlara falan şey oy tuşeri için de kullanılabilir herhalde bunlar değil mi hocam? Şu kadar
evet,
süt mama koyun bu kadar şey dedi.
Oluyor.
Evet, öyle şeyler de
olabilir.
Evet, başka.
Boş.
Ne oldu lan?
Hiçbir pencere etki değil.
Boş yani başladı hocam bir anda. Hayatın boş olduğundan bahsediyor.
Körlük hakkında çocukların sorduğu sorularda yanıtları nokta doş mikros.
Evet, bakalım başka ne var?
Başlık seviyesi 2, öğle teneke veya haftaki paketin içinde ne olduğunu nereden bilir?
Evet, bunu geçiyorum.
Ve çok farklı yiyecek ve başlık seviyesi 2, öğle saati nasıl söyler?
Bunu da biliyoruz İçer. Zaten.
Başlık seviyesi 2, öğle nasıl cep telefonu veya bilgisayar kullan?
Bunu da biliyoruz. Köle.
Başlık seviyesi 2 kör bir adam nasıl tıraş olur veya kravatını nasıl bağlar?
Ha böyle bir soru varmış hocam.
Bir ara bu listelerde de tartışılıyordu galiba tıraş olma meselesi.
Başlık seviyesi 2 kör bir adam nasıl tıraş olur veya kravatını nasıl bağlar?
Evet bakın nasıl cevap vermişler.
Kör adamlar tıpkı gören adamlar gibi bu tür şeyleri bakmadan hissederek yaparlar. Patik yaptıkça tıraş olmak ve kravat bağlamak bir alışkanlık bentine dönüşür. Ve bunları yaparken çok fazla düşünmenize bile gerek kalmaz. Bazı adamlar duştayken tıraş olmayı sever ve bazıları da sevmez. Erkekler nerelerini tıraş etmeleri gerektiğini hissedebilir. Eğer sakal ya da bıyıkları varsa onları nereden düzelteceklerini hissedebilirler. Favorileri ne kadar uzun bırakılacağı, hangi açının kullanılacağı, hangi tıraş malzemelerinin kullanıldığı gibi tıraş olma teknikleri kişiden kişiye değişebilir ve gören veya görmeyenler için farklılık teşkil etmez. Kravat bağlamak görseniz bile bir patik gerektirir. Bir kez düğüm türünü ve sizin içe uygun uzunluğu keşfettiğinizde aynaya bakmadan veya görmeye ihtiyacı olmadan kravatınızı bağlayabilirsiniz. Bazı adamlar bu tür şeyleri babalarından, abilerinden, arkadaşlarından, televizyonda yapılırken görerek veya haklarından okuyarak öğrenebilir.
Yani.
Evet.
Çünkü bu tür şeyler hakikaten yani bu tür şeyler soruyor insanlar her şeyi gözle aslında kendileri de birçok önce mesela tıraş olmak gerçekten biraz şey meselesi yani hani ne kadar faal olduğunu belki bir iki yapışta ya bu yakıştı mı yakışmadı insanlardan fikir alabilirsin ama sonuçta en iyi şeyi kendi elinle en iyi öyle hissedersin dokunarak hocam.
Kesinlikle.
Ve bakmaya göre çok daha fazla
ne
hissedersin.
Kadar, ne kadar frezliyse belki biraz daha düzelteceğim deyip yani. Şey yapıyorsun. Ya yani alışıyorsun, otomatikleşiyorsun bir süre sonra.
Kravat bağlamayı ben de beceremem ama sen beceriyorsundur hocam.
Ben kravat bağlamayı denemiştim. Bir ara şu anda çok bağlamadığım için unuttum. Evet. Ama çok bir zorluğu yoktu yanlış bilmiyorsam.
Evet yani bağlamakta bir şey yok bununla ilgili. Değil mi? Bu da yani gözle değil elle hissedilen bir şey.
Başlık seviyesi 2 kör bir kadın nasıl makyajını veya saçlarını yapar?
Mesela bu da makyaj benzer sorunun kadın.
Bütün bunlar yine kullanmadan da görmeden de yapılabilir. Bunları yapmak başlangıçta biraz patik gerektirebilir. Ancak kör kadınlarda en az gören kadınlar kadar iyi biçimde makyajlarını ve saçlarını yapabilirler. Başlangıçta bazı teknikleri gösterebilecekleriyle çalışmak yararlı olabilir. Farklı kurutma, kıvırma veya saç stili yollarını körler de hissedebilirler. Saçlarının doğru olup olmadığını veya bir butleyi kaçırıp kaçırmadıklarını hissedebilirler. Kör bir kadın makyajını dokunarak uygulayabilir. Farklı makyaj malzemeleri sürmek istediği farklı yerleri hissedebilir. çok hangilerini sevdiğine karar verinceye dek hangi renklerin daha iyi gittiğini güvendiği birine sorabilir. Yemek pişirmede olduğu gibi, gören kadınlara paralel olarak bazı kör kadınlar makyaj yapmayı daha çok sevecek. Kendilerine ve saç stillerine diğer kadınlardan daha çok dikkat edecektir.
Evet, tamamen zevk meselesi. Ben bu konuda gerçekten
gayet doğal bir şey.
Çok önyargılı olan insanlar gördüm kadınlar ama yani mesela ben Sevda'dan biliyorum. Gayet de güzel makyaj yapıyor ve genelde de çok beğeniliyor. Yani herkes aa kim yaptın bu makyajı sana falan diyorlar. Ya bu gerçekten kişinin kendi bedeninize uygulayabilirsiniz. Yani o yüzden bunun yok bu az kaçmış, bu çok kaçmış falan, ha renklerini falan, ona yine demin yukarıdaki teknikleri uygulayacaksınız. Neyin rengini, neyin rengini bilirsiniz artık bir süre sonra. Ha size ne daha çok yakışıyor? Bu da bir zamanla ilgili yani. Bu da herkes birilerinden fikir alıyor bu konuda kendiyle ilgili falan. Ona göre yaptığınız bir şey. Bakalım başka daha ilginç
başlık soru var. Başlık seviyesi 2 örneğin nasıl spor yapar?
Ya bu birini geçti.
Birçok spor... Başlık seviyesi 2 kör bir kişi evinin önünde olduğunu nasıl anlar?
Ya bu da biraz önceki şeye bağlı olarak değişiyor. Ha bu soruya ama evvela ilginç şeyler var hocam bak.
Kör kişiler bir yer veya adresi bulmak için birçok ipucu kullanır. Belirli adreslerin yerini öğrenmek etrafta dolaşmanın önemli bir parçasıdır. Buna ek olarak kör birisi, birileri konumlandırmak için örneğin, sağdan ikinci yol, soldaki üçüncü merdiven seti ve kaldırımdaki tahta şekilleri olan bir gibi ipuçlarından yararlanabilir. Önündeki büyük bir ağaç, bir tabela veya özel çeşit bir kapıda aradığı ipuçları arasında yer alabilir. Körler nerede oldukları ve nereye gittiklerini sağ, sol, ön, arka gibi yönleri takip ederek veya kalabalık bir tek yönlü cadde, boş bir arazi veya okul bahçesi gibi ipuçlarını kullanarak da anlayabilir. Bu ipuçlarından bir veya daha fazlası körler bir yerden bir yere giderken onlara yardımcı olacaktır. Ve bu yer eğer evi veya ofisi gibi sıkça bulunduğu bir yerse, oradaki ipuçlarına oldukça hakim demektir.
Yani,
dur. Evet, yani yoldaki mazgalları bile kullanıyorsunuz ipucu olarak.
Tabii. İkinci mazgaldan geçtim. Mesela üçüncü su olan yerden fışır fışır yapan şeyin oradan geçtikten sonraki gürültülü sokağa geçtikten sonraki şey gibi.
Evet evet, bir sürü şey var aslında.
Önemli olan algıları buna açmak. Belki insan çevreyi algıların buna açık olması. Yani evet, bunlara göre iş yapacağım. Ben mesela, bunun için bir yöntem belirlemem lazımı düşünmeye başlamak.
Mesela ben üniversiteye giderken ilk zamanlar bir bilgi işlem merkezini yeni tam anlayamamıştım. Sonra orada bir telefon sesi gibi bir ses duydum. Baktım bilgi işlem merkezine hep oralarda o civarda oluyor şeyi. Yani o civarda bilgi işlem merkezine gidiyorlar genelde. Birkaç defa da bilgi işlem merkezine mi gideceksin diye sordukları için halinde ki bu telefonun olduğu yer, çünkü orada bir yol ayrımı vardı. Bilgi işlem merkezinin oraya dönen yol.
Aynen. Mesela sen bu konuda işte değil mi, algı açık olmak çok önemli. Siz bana mesela Ümraniye'ye ben ilk taşındığımda Adem abilerle geliyoruz. Bir türlü ben anlayamıyordum yani. Bir tane nasıl bulacağım falan. Bir cep telefonuna bakıyordum bir iki fark yönde ama tam da hissedemiyorum. Yani nasıl olacak? Bir kafamda oturtamadım bir türlü. Gide gele. En son siz demiştiniz bir kere geçerken. Bak neredeyiz şimdi biliyor musun? Onda Mazgat'tan Ümraniye'ye dönerken orada bir kedi gözlerim var. Tık tık.
Evet, bir tane alt
geçitten alt geçitten bir yoğun ses, o yoğun sesten sonra tık tık tık
tam
tık tık tık
kedi gözleri.
Kedi gözleri var ve o kadar belirgin ki kaçırma ihtimali yok.
Evet.
Onu bir kere keşfettiğiniz zaman zaten ondan sonra Ümraniye 3 durak oluyor. Ondan sonra zaten buluyorsunuz. Yani ondan sonra artık herkesin indiği yerler falan. Önemli olan oraya geldiğini anlamak. Ondan sonra sen zaten daha tetiktesin.
Uyuyunca da kaçırıyorsan otobüs. Onu zaten görenler duyuyor.
Yani uyursan... bu tür yöntemleri de algıların açık olması aslında önemli olan. Yani bunu da nasıl
ben, bir... Ben mesela okulu ilk başladığımız üniversiteye hemen iki şey sonra okula geldim. Yani iki defa geldikten sonra almadım mantığını okulun hangi durakta ineceğimi. Çünkü Kuzey Kampüs'e gelirken sağa doğru dönen bir viraj geldikten sonra durak geliyordu. Ha dedim tamam bak burası çok güzel bir belirteç burada.
Aynen o viraj. Ben mesela o viraj bazen Akmerkez'in orada da böyle bir hafif dönüş var ya hocam sağa sola. Bazen lan güne geldik mi falan diyorum kaptana. Yok abi Akmerkez burası. Ha diyorum yanlış alarım pardon.
Akmerkez'i de o yüzden çok rahat buluyordum ben.
Evet.
Orada inmek istediğin zaman.
Evet evet. Ya, aslında şöyle her yerde böyle bir şey ha, doğru ama sıkça bir yere gidiyorsanız mutlaka benzer bir tane ipucu bir tane bir yakalıyorsunuz şey yani. Ya, farklı şey o. Hep aynı ipucu olacak diye değil. Mesela yine sen bana Güney şehir öğretmiştin. Güney kampüse indiğimizde Boğaziçi'nde şey vardı hocam. Oradan yani tam sağa doğru bir dönüş olması gerekiyor ya. Hı-hı. Orada köşeyi takip ettirmiştim. Bana tam orada bir mazgal var. Ona hı-hı gelince oradan sağa dönersen tam oradan yurdun önüne doğru direkt çıkan yola giriyorduk. Evet, hatırlıyor musun hı-hı orayı? Onu sen öğretmiştin. Ondan sonra beni şaşırdı. Ama şöyle bir sorun oldu. Bazen orayı araba park ediyorlardı.
Evet,
orayı geçiyordum.
Evet, orayı araba park ediyorlardı. Ben de şaşırıyordum.
Evet, ama mesela o tür belirteçlerle yön bulma şansınız oluyor. Bu da böyle bir şeydi arkadaşlar. Bu 33 sorudan oluşan bir şey. Biz sizinle birkaç tanesini paylaştık. Tamamını www.engelseçim.com adresinden okuyabilirsiniz. Bununla ilgili belki başka projelerimizde ileride olabilir. Ama birilerine paylaşmak, konuyla ilgili soru soranlarla ilgili şey yapmak istiyorsanız bu 33 sorudan oluşan bu işte cep telefonu nasıl kullanır, parayı nasıl kullanır, bilgisayar nasıl kullanır, bir yerden bir yere nasıl gider, nasıl tıraş olur, rüya görür mü, film evet. izler mi gibi bazı soruları da biz ekledik yani.
İzlemek, görmek, deyimlerini kullanmak mantıklı
şey
mı?
Şey gibi sorular veya kör. Ha mesela bakın bir soru var. Hani onu hemen geleyim hocam.
Başlık seviyesi 2 kör bir kişi ne zaman karşıdan?
Bakın hemen kör. Onu.
Başlık seviyesi 2 örneğin otobüste giderken.
Bu konu çok tartışılır.
Başlık seviyesi 2 kör olmak nasıl bir duygu? Eğer başlık seviyesi 2 gözlerimi kapar veya göz bandı takarsam körlüğü daha iyi anlar mıyım?
Evet. Bu hep sorulur ya, kör evet. gözlerini tak tak. Bakın ne kadar güzel bir yanıt vermişler. Bunu aynen çevirdim arkadaşlar.
Başlık seviyesi 2 gözlerini kapar veya göz...
Bana biz konuşuyoruz acaba dinleyen falan var mı hocam bizi ya? Hani kendi aramızda neyse. Sonra yayınlardan şey olur, evet.
Hayır. Görmüş gibi yapmak pek de iyi bir fikir değil. İşe naslı. Körlüğün nasıl bir şey olduğuyla ilgili tam tersi bir izlenime sahip olursunuz. Bir şeyleri bulmakta güçlük çekebilir, bir şeylere çarpabilir, bir şeyler sinirlenebilir veya canınızı acıtabilirsiniz. Hayal kırıklığına uğramış, korkmuş ve kafası karışmış hisseder. Kör insanlar gibi olmanın böyle bir şey olduğunu sanabilirsiniz. Ama durum bizim için bunun gibi değil. Uzunluğu ne zaman kör olduklarına göre değişmekle birlikte, kör kişiler, sizin sahip olmadığınız uzun süreli bir eğitim ve deneyime sahipler ve körler bir şeylerin bazen farkı da olsa nasıl yapılabileceğini bilirler ama siz bilmiyor olabilirsiniz. Bu yüzden işler körler için sizinkinden daha kolay olacaktır. Eğer körler hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız, körmüş gibi yapmak yerine, kör bir kişiden sizinle konuşmasını isteyebilirsiniz. Belki de çevrenizdeki bir dernekle iletişim kurabilirsiniz.
Evet, gayet mantıklı
bir cevap. Gerçekten de öyle. Şimdi kör birini bağladın gözünü, adam bütün her yere çarpacak, kafasını gözünü gelebilir. Veya eline bir şey dökecek falan, Allah kahretsin iyi ki böyle olmamışım diyecek.
Evet.
O yüzden göz bağlama etkinliklerine karşı durmak lazım. Bunları doğru yapmadan böyle insanlar, bu daha büyük bir empati yaratmıyor. Aksine daha büyük bir dramatiği yaratıyor, dramatoloji yaratıyor yani. Drama haline geliyor, acıma yaratıyor aslında.
Evet, o bir uzaklaşma oluşturuyor.
Tabii tabii yani iyi ki böyle olmamışım deyip sana daha çok acıyor adam.
Evet.
Yoksa senin çektiğin zorlukları falan anlamıyor yani. Bu hı hı. körlüğün öyle olduğunu, senin de her yere aslında çarptığını falan sanıyor. Çarpmıyorsan da olağanüstü güçlerin olduğunu düşünmeye başlıyor. Yani çünkü bu mümkün değil çarpmaması. Halbuki belli tek taktikleri o da öğrense, nereye çarp, nereye çarpmayacağın zaman içinde öğrenebiliyor. Ama sen 20-30 yıl kör kalmışsın, adam 10 dakika kör kalmış.
Evet,
10 dakikada bunları yani. Öğrenmesi ve doğal olarak görmesi mümkün değil.
Değil.
O yüzden hiçbir şekilde empati falan sağlamıyor arkadaşlar. Yapmayın ya. Kendiniz bu kadar aciz değilsiniz yani. Empatik bir şey değil bu. Tamamen sizi dramatik bir halde gösteriyor yani.
Evet.
Evet Mehmet abi nerelerdesin bilmiyorum ama isterseniz seni bırakalım.
Buradan hocam. Parça girerek o zaman bırakalım.
Evet, parçayı bırakalım. Senin söylemek istediğin bir şey var mı hocam son olarak?
Yok. Haftaya umarım görüşürüz.
Evet haftaya hocam sen...
Haftaya Zonguldak'a gitme ihtimalim yüksek. Netleşir büyük ihtimalle saati ama Zonguldak sanırım 6-7 saat İstanbul'dan sürer gibi geliyor bana. Yani saat kaçta olacak, ne zaman olacak, dönüş ne zaman başlayacak yetişir miyim hiç? Şu anda bir fikrim yok.
Hangi gün Zonguldak'a gidiyorsunuz hocam?
Çarşamba günü.
Çarşamba kaçta yani? Sabah mı?
Sabah gideriz muhtemelen çünkü 7-8 saat sürer yolculuk. Zonguldak'ta bir havaalanı olmadığı için
evet,
sunum da 2 saat sürse yine bir 6-7 saat desek hadi dönüş. Toplam bir nereden baksan bir 14 saatlik bir yolculuk.
Evet o gün program yapamayabiliriz.
Yapamayabiliriz evet.
Veya da haftaya konuşup belki yine şimdiden tabii onun sözünü vermeyelim ama haftaya bir konuşalım. Belki salı akşamı.
Zaten büyük ihtimalle pazartesini netleşir diye düşünüyorum ben.
Pazartesi netleşir. Belki bir dahaki hafta ona göre duyurumuz hazırlarız. Belki evet. salı, belki perşembe günü. Değil mi hocam?
Evet.
Hadi bu konuda önce konuşalım. Şu anda tabii, bir şey tabii. demek yanlış Hı-hı. olur. Ona göre programı yapacak arkadaşlarla konuşup size göre yapabiliriz, yapamayabiliriz ama konularımız, bir sürü konumuz var. Daha size bu sene paylaşacağımız çok şey var.
Evet.
Yani şu ana
evet.
kadar, yılbaşına kadar anlatacağımız şeyler dolu. Ve iyi de gidiyoruz diye düşünüyorum. Görüşmek evet. üzere diyelim.
O zaman görüşmek üzere diyoruz. Saatlerimiz 11.20 şu anda. 23.20.
Evet.
Tekrar görüşmek dileğiyle haftaya.
Hoşçakalın.
Haftaya umarım
haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.